İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo, Gaziantep Olay TV, Ankara Beypazarı Seylan TV, Çorum Kanal 19, Mardin Kanal 47, Tokat Turhal TV ve Radyo, Uşak Egem TV, Bingöl FM 102.0, Erzurum Radyo Süper Kanal 99.9, Nevşehir Keyif FM 92.7, aynı zamanda Harun Yahya TV canlı... Harun Yahya TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Adnan Bey 11'den sonra bizlerle olacak. Bugün Doktor Oktar Babuna, Altuğ Berker, Jessica Cook ve Ebru Hanımlarla beraberiz. Buyurun, nasıl başlamak istersiniz?
Buyurun Altuğ Hocam.
Estağfurullah hocam. Allah'ın izniyle Kur'an, Allah'ın sözü, insanlara bir hidayet rehberi, bir müjde. Bizim için şerefimiz, hayatımız, Rabbimizin bize büyük bir nimeti, müjdesi inşallah. Kur'an'ın yeterliliği insanlar için çok önemli bir konu. Bu konuda ahir zamanda kendine vahiy geldiğini söyleyenler, Kur'an'ın yeterli olmadığını, başka şeylere ihtiyaç olduğunu söyleyenler gibi bazı kişilerden duyuyoruz, böyle sapkın şeyler duyuyoruz. O nedenle Kur'an'ın yeterliliğiyle ilgili ayetlerin okunması, bunun vurgulanması, Allah'ın sözünün yeterli olduğunun bilinmesi, daha iyi bilinmesi önemli bir konu. Dolayısıyla Allah'ın kitabında Kur'an'ın yeterli olduğu, Allah'ın kitabının son sözü olduğu ile ilgili çok fazla ayet var Allah'ın izniyle. Yine bunlardan bahsedelim inşallah. Bakın, Kur'an'ın hiçbir şeyi eksik bırakmadığı, her şeyinin tas tamam olduğu, ayetlerin açıklanmış olduğu, dolayısıyla Kur'an'ın insan için yeterli, insanın hayatı için yeterli, ibadetleri için yeterli, Allah'ı tanıması için, dinin güzel ahlakını yaşaması için, her türlü bilginin Kur'an'da, insana yeten her türlü şeyin Kur'an'da açıklandığını Allah bize kendi ayetleriyle bildiriyor inşallah. En'am suresi 114. ayeti okuyorum. Şeytanın Allah'a sınırım. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Bakın çok açık. Allah'tan başka bir hakem yok. Yani hüküm veren yok. Bir konuda hakem olan, sonuçta karar verecek olan merci ve hüküm verecek olan merci sadece Allah'tır. O size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Bakın kitapta hiç müpem, kapalı kalmış, eksik kalmış hiçbir şey yoktur Kur'an'da. Allah bunu söylüyor bize. Kitap açıklanmış olarak indirilmiş. Gayet belli, her insanın anlayabileceği gibi hükümler açık, ahlak açık, merhamet gösterin diyor mesela. Namaz kılın diyor Allah. Böyle açık ve net olarak her şey Kur'an'da açıklanmış. Dolayısıyla insanın herhangi başka bir açıklamaya ihtiyacı yok. Kur'an'ın en iyi tefsirini Allah'ın izniyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapar. O da kendinden bir söz söylemeyeceğini söylüyor Allah'ın ayetinde. O nefsinden konuşmaz diyor. Yani kendi istek ve arzularına göre bir konuşma yapmıyor Peygamber Efendimiz. Kur'an'a göre bir konuşma yapıyor. Kur'an'la birebir, Kur'an'ın dışına çıkmayan, Kur'an'la paralel aynı, Kur'an'ın ayetlerinin tefsiri olan, hayatta yaşanma, pratikte nasıl yaşandığını gösteren insan mesela Allah merhamet edin diyor. Peygamber Efendimiz örneğiyle, sözleriyle, hayatıyla o merhametin nasıl uygulanacağını gösteriyor. Bir örnek oluyor, bir güzellik oluyor, yaşayan Kur'an oluyor. Kendisi en güzel örnektir diyor ayet-i kerimede, mealen söylüyorum inşallah. Hem örnek oluyor, hayatıyla Kur'an'ı, ahlakını yaşamış, canlandırmış oluyor. Hem de tavsiyeleriyle, başka mesela sahabelere söyledikleriyle onun tefsirini yapmış oluyor. Dolayısıyla en iyi tefsiri Peygamber Efendimiz yapar. Biz de ona binaen ayetleri Allah'ın izniyle açıklıyoruz inşallah. Kur'an, bakın ayette şöyle diyor, En'am suresi 38. Şeytandan Allah'a sınırım. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Çok açık, anlaşılıyor değil mi? Yani hiçbir şey eksik bırakılmamış. Kur'an'da hiçbir eksiklik yok. Dolayısıyla Kur'an'dan başka kitaplardan hüküm aramak, Allah'ın ayetinin üstüne başka bir hakem aramak, hüküm aramak çok büyük yanlıştır. Allah bu kitaptan sorulacaksınız diyor ve Kur'an yeterlidir diyor. Hiçbir şey eksik bırakmadık diyor inşallah.
Evet inşallah. Yani ben de bir ayet okuyayım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun size bütün durumlarınızı kapsayan, zikrinizin içinde bulunduğu bir kitap indirdik. Yine de akıllanmayacak mısınız? Yani Allah bütün durumlarınızı kaplayan, hayatta karşılaşacağı bütün durumları içeren, hiçbir şekilde eksikliği olmayan bir kitap indirdiğini bildiriyor inşallah. Çok sayıda ayette de Kur'an'ın yeterliliği bildiriliyor. Fakat Kur'an'ın yeterliliğine inanmayan, Kur'an'ı eklemeler, çıkartmalar yapan, yeni hurafeler getirmiş olan varlıklardan da bahsediyor Allah Kur'an'da. Münafıklar, yaratılmışların en aşağılık olanları diye bildiriyor Allah inşallah. Ona göre de cehennemin en alt tabakasında azap göreceklerini bildiriyor. Şimdi Kur'an, münafıklar Müslüman toplulukların içinden çıkarlar. Bunu hocamız tabii çok detaylı olarak anlatmıştı. Kitapları da var inşallah. Kitaplarından da daha detaylı bilgi alabilirler. Müslümanların, samimi Müslümanların olduğu bir yer olması gerekiyor ki münafık olsun. Onların içinden çıkıyorlar. Yani Kur'an'ı da bildikleri halde Kur'an'ın yeterli olduğuna inanmayıp, çünkü hocamız şöyle açıklamıştı. Haşa kendilerini Allah'tan da üstün gören, peygamberden üstün gören, haşa Allah'tan üstün gören, Allah'ı haşa beğenmeyen bir yapıları var. Kur'an'da bildiriliyor bu. Dolayısıyla münafıklar hep Kur'an'ın dışında bir şey arıyorlar. Ama Kur'an da onları yakıyor. Yani böyle Kur'an'ın yeterliliğine inanmıyorlar. Fakat Kur'an da onları yakıyor. Dolayısıyla hep müşriklerden bir şeyler arıyorlar. Yani müşriklerin uydurdukları hurafeleri Kur'an'a eklemek. Kur'an'daki ayetlere dillerini eğip bükerek olmadık anlamlarını çıkartmak. Ve Kur'an'a eklemeler yapmak, haşa yeterli olmadığını iddia ederek. Çünkü gerçek anlamda iman etmemiş oldukları için, haşa Allah'tan da büyük gördükleri için kendilerini, Allah'ı haşa adaletsiz buldukları için, haşa merhametsiz, sevgisiz gördükleri için Kur'an'a eklemeler ve çıkartmalar yapıyorlar. Oysa çok açık olarak Allah bize Kur'an'da Kur'an'ın tam yeterli olduğunu bildiriyor. Yani dünyanın tabii bir yaratılış amacı var. Allah'a kulluk etmek. Bunu Allah Kur'an'da bildiriyor. Ben insanları ve cinleri yalnızca bana ibaret etsinler diye yarattım diye bildiriyor. Ve Kur'an'ı gönderdim diyor. Kur'an'a uyacaksınız diyor ve Kur'an'da yeterli diyor Allah. Bakın başka bir ayette Allah yine şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsan her şeyden çok tartışmacıdır. Bakın her örnek diyor Allah. Yani her örnek demek her şey demektir. Her şeyin örneği var diyor Allah inşallah. Çeşitli açıklamalarda bulunduk diyor. Birçok şekilde yani açıklamalarda bulunduğunu bildiriyor. Dolayısıyla Kur'an'ın mutlaka yeterli olduğunu anlıyoruz ama münafıklar işte Kur'an'ın bildikleri halde Allah'ın bu şekilde söylediğini, Kur'an'da da söylediğini ve anlaşıldığını Kur'an okuyan biri hemen görür zaten. Hakikaten Allah böyle diyor zaten, o şekildedir. Nitekim öyle, Kur'an'ı okuyan biri bilir ki her şey vardır Kur'an'da. Her örnekten her durum açıklanmıştır. Yani insanın karşılaştığı hiçbir durum Kur'an'da olmayacak şekilde farklı bir şey meydana getirmez. Dolayısıyla Kur'an'ın dışında olan, Kur'an'a aykırı olan bütün eklemeler hurafedir. Müşriklerin meydana getirdiği, münafıkların meydana getirdiği bir sistemdir. Münafıklar da şeytanın ilkasıyla hareket ederler. Bakın bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Münafıkların nasıl tamamen şeytanın etkisinde olduklarını anlatıyor. Nesai'den rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi minberde insanları hutbe okurken gördüm. Şöyle buyurdu. Allah'ın eli cemaatle beraberdir. İnananlarla birlikte Allah inşallah. Samimi Müslümanlar. Şeytan ise cemaati parçalayanla, yani münafıklarla beraber tepinir. Münafıkları şeytan öyle bir etkisi altına almıştır ki böyle bu kademe kademe zamanla artarak devam eder. En sonunda bütün akli dengesini yitirir münafık. Adeta felç olur ve şeytanın robotu haline gelir. Şeytanın özelliklerini tanır. Yani adeta şeytan münafıkların ağzından konuşur. Nitekim şeytanın özelliği daha Hazreti Adem yaratıldığı anda Allah'ın secde ettiği buyurmasına rağmen bütün melekler secde ettiği halde itaatten çıkmıştır. Allah'a itaat etmemiştir. Tabii bu da Allah'ın kontrolünde müstakil bir varlık değildir şeytan. Allah'ın yarattığı bir kaderi yaşar o da. Allah'a itaat etmemiştir. Ve ondan sonra hep fitne fücur çıkarmaya başlamıştır. Fitne çıkarmaya başlamıştır. Bütün şeyi özelliği olur. Yani fitne meydana getirmesi. Münafıklar da böyledir. Tam şeytanlaşırlar. Şeytanın yayaları haline gelirler. Atların ve yayaların diyor Allah'a ayette. Yayaları haline gelirler. Adeta robot gibi şeytanın ağzından konuşarak sürekli olarak fitne çıkartırlar. İşte Kur'an'ın yeterli olmadığını ve Kur'an eklemeler çıkartan yapanlar münafıktır. Ve nitekim bunun örnekleri 1400 seneden itibaren görülmüştür. Hakikaten Kur'an'ın dışında, Kur'an'a hatta aykırı olduğu çok açık olan öyle hurafeler vardır ki meydana getirilmiştir ve hala da devam etmektedir. Asıl bunu yapanlar kimlerdir işte? Ayetlerin olmadık yorumlarını çıkartan, eklemeler çıkartmalar yapan ve müşriklerin Kur'an'dan dışında bir şey arayıp müşriklerin meydana getirdiği bu sistemi dine eklemeye çalışan münafıklardır. Bunu da şeytan onlara yaptırtır. Yani şeytanın robotu haline geldiği için. Çünkü şeytanın amacı dinin yaşanmamasıdır. İnsanların hepsinin sapmasıdır. Münafık da şeytanlaştığı için o da Müslümanların dağılmasını, Müslümanların faaliyet yapmamalarını, bütün yaptıkları fikri mücadeleyi bırakmalarını, hatta infak etmeyin dağılsınlar diyor ahmak akıllarıyla. Yani şeytan da ahmak olduğu için münafıklar da son derece ahmaktır. Bütün bilmişliklerine rağmen, üst perdeden konuşmalarına rağmen süper akılsızlıklar. Allah zaten kof kütük gibi olduklarını bildiriyor. Bu akıllarıyla mesela infak etmeyince, onlar vermeyince, bir yardımcı bulunmayınca Müslümanları dağılıp gideceğini zannederler. Halbuki Müslüman mülk Allah'ındır bir kere. Dilediğine dilediği kadarını verir zaten inşallah. Müslüman ne olursa olsun, yani samimi bir Müslüman Allah yolundan vazgeçmeyen bir insandır. Yani ölümüne, çünkü öldüğünde en fazla şehit olur bir Müslüman. Bir başına bir şey geldiğinde ya gazi olur ya şehit olur inşallah. Halbuki ve gelen de başına onun için çok büyük bir nimettir. Çünkü Allah zaten vaat ediyor Müslümanların imtihan edileceğini, başlarına gelecek olanları. Dolayısıyla münafık ne yaparsa yapsın Müslümanların asla aleyhine olmaz. Müslümanlar mutlaka galip gelirler. Şimdi Peygamberimiz döneminde de bunlar bütün güçleriyle Peygamber Efendimiz'i ihanet edip mücadeleye girdiği anda terk edip yine Kur'an'ın yeterli olmadığını iddia edip o dönemde de hatta değiştirsene sen diyorlar. Kendin söyle diyorlar Peygamber Efendimiz'e. Haşa, bu ayetlerde de bildiriliyor. Kur'an'da var bu. Kur'an'ı yeterli görmeyip o dönemde yine Allah'ın emir ve yasaklarını ayrı bir din meydana getirmek için Peygamber Efendimiz'i ihanet edip ayrılıyorlar. Ve Dırar Mescidi, aslında mescit olmasına rağmen şeytanın ini olan bir yere geçiyorlar. Oradan Müslümanları uzaktan gözleyip onlara karşı faaliyet yürütmeye çalışıyorlar. Aynısının tabii mutlaka Peygamber Efendimiz'e bakan yönü Kur'an'ın mutlaka ahir zamana ve Hazreti Mehdi dönemine de bakıyor. Aynı şekliyle bu dönemde de yaşanacağını ve yaşanmakta olduğunu anlıyoruz. Hazreti Mehdi de çıktığı için inşallah. Çünkü bütün alametler bunu gösteriyor. İnşallah. Dolayısıyla Kur'an'ın yeterliliği konusu ve İslam'ın hakimiyeti son derece önemli. Kur'an'ın dışında başka bir din olmaz. Allah, bakın çok sayıda ayette devam edecek olursak. Mesela şeytandan Allah'a sığınırım. Bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk diyor. Kehf suresi 54. Rabbinin sözü doğruluk bakımından da adalet bakımından da tas tamamdır. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. Şimdi münafık ahmak aklıyla haşa Allah'ı adaletsiz görür. Bakın adalet bakımından tas tamamdır diyor. Kur'an'ın adaletsiz olduğuna iddia eder. Allah'ı haşa adaletsiz olduğunu düşünür. Onun sözlerini değiştirebilecek de yoktur diyor Allah. Dolayısıyla Kur'an'ın dışında bir din ekleme, hurafi olmaz. Varsa da o ayıklanır, elenir. Nitekim Hazreti Mehdi döneminde din aslına dönecektir. Peygamber Efendimiz'in dönemindeki gibi Kur'an yaşanacaktır inşallah. Tam aslıyla inşallah.
İnşallah hocam. Rum suresi 58. ayet. Şeytanın Allah'a sınırım. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği gösterdik. Kur'an'ın yeterliliğine birçok ayetten bir tanesi daha. Bakın her örneği gösterdik diyor Allah. Dolayısıyla Kur'an dışında bir kitap, bir hüküm, başka bir şey aramak Allah'a karşı olmaması gereken bir şey ve Allah onun hesabını sorar. Bakın başka bir ayette. Şeytanın Allah'a sınırım. Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda bizimle karşılaşmayı ummayanlar, mesela münafıklar, inanıyoruz deyip inanmayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir diyorlar Peygamber Efendimiz'e. Bakın yani
yine yeterli görmüyorlar aynı şekilde. Yani, münafık ahmak aklıyla.
Bundan başka bir Kur'an getir. Beğenmiyor. Yani evet, neslinin hoşuna gitmiyor. Zorluk var içinde. Mücadele var. Değil mi? Güzel, mesela fikri mücadele, Allah'ın dışında Allah'ı inkar eden felsefelerle, fikirlerle, anlayışlarla ilmi, fikri yönde mücadele etmek ağır geliyor mesela. Zor geliyor. Yani nefsine ağır geliyor. Örneğin, bir örnekten biri bu. O yüzden başka bir Kur'an getir diyor. Bizim nefsimize uygun olsun diyor. Yani keyfimize ve nefsimize uygun bir şey istiyor. Münafığın özelliği o. De ki Peygamber Efendimiz, benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben yalnızca bana vahy yoluna uyarım. Bu çok önemli. Peygamber Efendimiz Kur'an'dan başka bir uygulaması yok. Kur'an'dan fazla bir uygulaması yok. Kur'an'dan eksik bir uygulaması yok. Birebir Kur'an'ı yaşıyor Peygamber Efendimiz. Ve benim için olacak şey değil diyor değiştirmem. Yani peygamberin sözü diye atfettikleri sözler, gerçek peygamberin sözleri Kur'an'la tamamen aynı, örtüşür. Yani Kur'an'la çelişmez. Kur'an'la çelişen bir söz olup da bu peygambere atfediliyorsa bu yalandır. Böyle bir şey olmaz yani, mümkün değil. Yani Allah'ın sözüne karşı bir söz, peygamber öyle mümkün değil. Yani bunu söyleyenler yalan söylemiş olurlar. Bizim kıstasımız o. Kur'an'a uygunsa bir sözü, Peygamber Efendimiz'in sözü tamamdır. Ama Kur'an'la çelişiyorsa o peygamberin sözü olamaz, değildir. Dolayısıyla onu onun üstüne geçirmek gibi bir anlayış, bu sapkın bir anlayış olur. Ben sadece bana vahyolunana uyarım diyor. Yani Kur'an, sadece Kur'an. Bakın başka bir şey söylemiyor Allah. Başka benim sözlerim de yanında bulundurun veya başka bir kitap, başka bir belge, daha önce gelmiş kitaplarım, bunların hiçbiri değil. Sadece Kur'an diyor Peygamber Efendimiz. Onu demin Oktar Hocam okudu. Sözleri tas tamamdır diyor Allah ve değiştirilecek yoktur diyor onun sözlerini. Kur'an'ın sözlerini değiştirebilecek yoktur ayet ki. Daha önceki kitaplar, İncil ve Tevrat insan eliyle değiştirildiği için Allah Kur'an'ı koruma altına alıyor. Hiçbir şekilde değiştirmeyeceğine dair Allah ayetiyle garanti veriyor. Yani Kur'an indiği 1431 yılındayız hicri olarak. Kur'an inmeye başladığından beri bugüne kadar Kur'an'da hiçbir değişiklik olmadı. Ve olmayacak kıyamete kadar da. Allah bunu söylüyor. Değişmeyecek diyor. İslam'ın, Kur'an'ın gelme nedenlerinden biri de İncil ve Tevrat'ın, Allah'ın kitabı olan Hak, İncil ve Tevrat'ın sonradan insan eliyle eklemeler, çıkartılmalar yapıp bozulmuş hale gelmesi, muharif Tevrat ve İncil olması. Ama Kur'an kıyamete kadar değiştirilmeyecek ve hak olarak kalacak diyor Cenab-ı Allah. Bu çok önemli. O yüzden başka hiçbir şeye ihtiyaç olmadığını söylüyor. Tas tamam olduğunu, noksan bırakılmadığını, her şeyin açıklandığını söylüyor. Münafıklara bunun yetmediğini söylüyor Allah. Münafıklar kendi nefislerine göre bir din istedikleri için onun değişik olmasını isterler. Ve Allah'ın ayetlerini o yüzden kendi nefislerine göre yorarlar. Veya durumun ayeti uygulamaya müsait olmadığı gibi mantıksal, kendince mantıklı ama mantıksız, akılsızlık ve Kur'an'a uymayan şeyler söylerler. Mesela demin dedik Allah yolunda iyiliği emredin, kötülükten men edin diyor Allah. Güzelliği anlatıyorsun, barış olsun, sevgi olsun, merhamet olsun, bunlar Allah'ın emridir. Münafıklık olmasın, savaş olmasın, dağılmışlık olmasın, birlik olsun. Bunları anlattığında mesela münafık diyor ki Peygamber Efendimiz, çıkalım mücadele edelim diyor, ayet geliyor. Çok sıcak hava diyor. Yani tabii ki çöl ortamı Arabistan'da havanın sıcak olduğunu Peygamber Efendimiz biliyor, havanın sıcak olduğunu. Allah da biliyor, havayı yaratan Allah, sıcağı da yaratan Allah. Ama mücadele edin diyor. Çünkü Müslümanların orada canı malı tehlikede ve bu mücadeleyi yapmalarını söylüyor. Münafık, hava çok sıcak, yani gidersek mücadeleye ölürüz bu sıcakta gibi. Havanın sıcak olduğu biliniyor ama adam, Allah kaçmak istiyorlardı onlar diyor. Bahane uyduruyor havanın sıcaklığına. Tabii sanki bir de öyle münafıkların öyle özellikleri vardır ki, yani insan sağlığını istiyormuş, toplumun faydasını düşünüyormuş gibi görüntüsü altında bu münafıklığı yapar. Sanki çıkarsak işte kalbi olanlar olabilir, sıcaktan tansiyonu çıkacak olanlar olabilir gibi, sanki bunları düşünüyormuş gibi, sıcak o yüzden yapmayalım bak yoksa telef oluruz mantığıyla, yani böyle toplumsal insani faydalar varmış görüntüsü altında, kılıfı altında bunları yapıp ikiyüzlülüğünü yapar. Halbuki kendisi mücadele etmek istemiyordur. Bunu tamamen bahane ediyoruz. Evimiz açıkta diyor mesela münafıklar. Yani biz evimizde işte insan var, onları korumalıyız, gidersek onlara kim bakacak gibi böyle. Onları yaratan Allah. kalanlar ya birbirlerine bakar. Yani bunu, böyle bir şey olmayacağı belli. Bu sadece bahane. Sanki ben ailemi koruyorum. Aile kutsaldır. Aileyi bırakıp nasıl mücadeleye gideriz? Aileyi de bırakırsak hangi kutsal değer kaldı? Şimdi biz oraya gideceğiz ama aile kıymetli değil mi? Eşini, dostunu, çoluğunu, çocuğunu böyle, yani bu kılıf altında yapar. Sanki böyle vicdanlara şey yapıyormuş gibi görüntüsünde, ama Kur'an'a aykırıdır. Mesela Allah'ın ayetine aykırıdır. Oradan anlaşılır, yani samimiyeti oradan anlaşılır. Allah yapın diyor. Adam yapmamak için bahane uyduruyor. Mesela bu yeterli bir kıstas. Tabii ki çıkacak. Eğer çıkmazsa zaten gelecek Allah'ın ve peygamberi ve müminlerin düşmanları gelip senin evindeki çoluk çocuğu zaten katletmeye, öldürmeye geliyor. Sen çıkıp mücadele edip onları durdurmazsan zaten evini nasıl koruyacaksın? Evinde oturup gelen düşmanı bekleyip de öldürmelerini mi bekleyeceksin? Yani olmayacağı belli. Yani akıl dışı, vicdan dışı olduğu ve sadece bahane olduğu, ama dış yüzeyinden bakıldığında da başkalarını kandırabilecek özellikler taşıyıp böyle kılıflara büründüğü de belli münafığın tavırları. Allah'ın izniyle.
Tabii bunu da Allah açıklıyor. Münafığın özelliği, iman etmediği halde iman etmiş gibi gözüküyorlar. Bakın Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa inanmış değillerdir. Yani gerçekte inanmamış ama inandığını söylüyor. Sözde Allah'a ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar diyor Allah. Ve şuurunda değiller. Yani şuursuz, yani kafası, aklı olmayan şuursuz varlıklar. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır. Yani Altı Hocam'ın da anlattığı gibi bunlar böyle makul gibi gözükebilecek. Yani doğru yönü olan, mesela evlerimiz açıkta, ailemize bakalım, bir bakıma bir yerden makul yönü var ama orada önemli olan tabii ortamda, mücadele ortamı, bütün ailelerin kurtulmasıdır. Mesela şimdi günümüzde Hazreti Mehdi döneminde bakan yönüyle, inşallah Kur'an'da bakan yönüyle, bütün dünya çapında bir deccaliyet sistemi var. Darwinizm ve materyalizm dünyayı kan gövdeyi götürdü. Yani kan gölüne çevirdi 20. yüzyılda. 350 milyondan fazla insan katledildi ve şehit edildi. Şehirler yok edildi dünya çapında. Komünist ve faşist rejimlerde insanlar inim inim inliyor. Bütün Müslüman ülkelerde zulüm var. Irak'ta, Afganistan'da, Doğu Türkistan'da. Dolayısıyla acil olan burada bir tane aile değil, bütün dünyanın ailelerinin kurtulmasıdır. Dolayısıyla münafık olan evimiz açıktır dediği anda doğrusu bunun Allah yolunda bütün dünyaya karşı mücadelede, fikri bir mücadeleyle bu fitnenin ortadan kaldırılmasıdır tabii ki. Bu da nasıl olur? Tabii Allah yolunda cehd ederek, yani mücadele ederek Allah'ın rızasını kazanmak için ve İslam'ın hakim olmasına çalışmakla olur. Münafıkların en istemediği şey Allah rızası için mücadele etmektir. Cehden müthiş en istemedikleri şeydir Allah yolunda mücadele etmek, İslam'ın hakim olması. Çünkü insan niçin cehd eder? Allah yolunda mücadele verir, fikri mücadele. İslam dininin hakim olması için, Allah'ın rızasını kazanmak, hoşnutluğunu en üstüne, yani onu hedefler. Orada da tabii İslam'ın hakim olması için mücadele eder. Hazreti Mehdi'nin ve yanındaki samimi Müslümanların yaptığı budur ahir zamanda inşallah. Münafık da bundan şiddetle kaçtığı için ondan uzaklaşır. Ve Müslümanların o faaliyetlerini durdurmak için Darwinizm ve materyalizme karşı, ki ahir zamandaki yönüyle odur, en büyük deccaliye sistemi olduğu için faaliyetlerinin olmasını istemez, faaliyetlerini bırakmalarını ister, dağılmalarını ister. Ama Allah, bakın bir kere şu çok önemli, Allah mutlak galip gelendir. Münafıklar da kendileri bilmedikleri halde o ahmak kafalarıyla Allah'ın yarattığı kaderi yaşarlar. Onlar bir kader üzere yaratılmışlardır, münafıklıklarını yapacaklardır. Ve mutlaka muhalif olacaklardır ve cehennemin en alt tabakasına atılacaklardır. Bu Allah'ın vaat ettiği bir gerçek inşallah Kur'an'da. Münafık konusu da çok önemli çünkü Allah yüzlerce ayetle bahsediyor. Münafıkların özelliklerini tanıtıyor Müslümanlara. Münafıklardan da sakının diyor Allah. Bu yüzden çok önemlidir. Münafıkların istemediği İslam'ın hakimiyeti de mutlaka gerçekleşecektir. Kur'an'da Allah şöyle buyuruyor, bakın Allah'ın vaadi var. Nur suresi 55 başta olmak üzere çok sayıda ayette Allah İslam dinini hakim kılacağını bildiriyor. Ve mutlaka olacağını bildiriyor bunun. Yine okuyalım Nur suresi 55. ayeti. Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaat etmiştir. Samimi Müslümanlara vaat ettiğini bildiriyor Allah. Hiç şüphesiz onlardan öncekiler Kur'an'da bildiriliyor. Hazreti Süleyman ve Hazreti Zülkarneyn. Şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa Hazreti Süleyman'ı ve Hazreti Zülkarneyn'i nasıl dünya hakimiyeti verdiyse onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Günümüzde İslam dini yerleşik olmuş mu, sağlamlaşmış mı? Hayır. Demek ki olacak inşallah. Yani 1400 yıldır olmadı bu. Allah İslam dinini hakim kılacağını bildiriyor. Ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Günümüzde korku ortamı var mı? Var. İslam dünyasında Müslümanlar değil mi? Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, Keşmir'de, Doğu Türkistan'da her yerde zulüm var. Müslümanlara karşı bir baskı var. Katlediliyor, şehit ediliyor Müslümanlar. Değil mi? Onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Bütün dünyada güven ortamı olacak. Yani İslam'ı hakim edeceğini vaat ediyor Allah. Şimdi bunu ayetin, bakın Hazreti Mehdi'ye baktığı çok açık. Bunu sadece yani biz söylemiyoruz, hocamız söylemiyor. Bakın hadislerde de bu bildiriliyor. Peygamber Efendimiz bakın diyor ki hadisinde Mektubat-ı Rabbani'de nakledilen, tüm olarak yeryüzünün meliki 4 tanedir. Onların ikisi müminlerden, ikisi de kafirlerdendir. Yani Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Süleyman, ikisi de kafirlerdendir. Nemrut ve Buhtun Nasır. Zülkarneyn ve Süleyman müminlerdendir. Nemrut ve Buhtun Nasır ise kafirlerdendir. Yere 5. olarak Ehl-i Beytim'den biri sahip olacaktır. Yani Mehdi diyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Mehdi ile bakın yere 5. olarak Ehl-i Beytim'den biri sahip olacaktır. Yani İslam dünyaya hakim olacağını, Mehdi ile olacağını Peygamber Efendimiz söylüyor. Mehdi başka bir hadiste, Mehdi tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir diyor Peygamber Efendimiz. Nitekim başka bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Andolsun biz zikirden sonra Zebur'da da şüphesiz arza salih kulların varisçi olacaktır diye yazdık diyor Allah. Bakın Allah yazdım diyor ben. Nereye? Tevrat'a ve Zebur'da dünya hakimiyeti Hazreti Mehdi ve Müslümanların dünya hakimiyeti olacağını yazdığını bildiriyor Allah. Nitekim bu ayetin yorumlanmasını yine bakın şöyle Peygamber Efendimiz Tevrat'tan sonra da Zebur'da da yazdık. Muhakkak ki yeryüzünü salih kulların miras alacaktır. İmam Bakır aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Yeryüzüne mirasçı olacak salih kullardan maksat İmam Mehdi ve dostlarıdır ve talebeleridir. Bakın aynı ayeti bu ayeti yorumluyor Peygamber Efendimiz'den naklederek. Yeryüzüne mirasçı olacak kullardan maksat diyor İmam Mehdi ve dostlarıdır. Yani ayetlerin Hazreti Mehdi'ye öğrencilerine baktığını Peygamber Efendimiz ve onun İmam Bakır ve diğer İslam büyükleri söylüyorlar inşallah. Bu ayetlerin ahir zamana ve Mehdiyet'e baktığını çok açık. İslam mutlaka hakim olacak. Kim istemiyor bunu? Münafıklar istemiyor. İslam'ın hakim olmasını kesinlikle istemiyorlar. Buna karşı hatta mücadele veriyorlar. Yani Müslümanlardan ayrıldıktan sonra inkarcılarla, kafirlerin önüne gelenleriyle, müşriklerle birlik olup ki onları da sevmiyorlar. Hatta münafıklar, hocamız bunu tarif etmişti. Böyle bir araya toplanan pislik böcekleri gibi ya da işte uyuz sırtlarının sırtında yaşayan bireler gibi ama hep bir arada yaşarlar. Münafık ayrıldığı zaman, Peygamber Efendimiz döneminde de öyle olmuştu. Hazreti Mehdi döneminde de böyle olacaktır. Gidip birbirlerini buluyorlar. Birbirlerinden nefret ettiği halde. Çünkü birbirlerinden kuvvet aldıklarını düşünüyorlar. Ama ne kadar aşağılık olduklarını hepsi birbirinden nefret ederek bilir. Çünkü davasına ihanet etmiş. Hazreti Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem'i yarı yolda bırakıp terk etmiş, ihanet etmiş ona. Aynı şekilde Hazreti Mehdi döneminde Mehdi'yi bırakıp ona ihanet etmiş olan son derece aşağılık varlıklar. Şeytanın bu üzerindeki meydana geldikleri özellikleri bilirler. Zaten Kur'an ve din onları yakar. Her dinle ilgili bir şey duyduklarında mutlaka Mehdi döneminde Mehdi'yi hatırlayacaklardır. Bu onları içten içe yakacaktır. Bu şeytanın tam robotu haline gelmiş olmaları ve sürekli olarak hatırlamaları onları yaka yaka Allah bitirecektir inşallah ve ölümle birlikte cehennemin en alt tabakasına atılacaklardır. Fakat işte İslam'ın hakimiyetini istemediklerini söylemiştik ama ne kadar istemeseler de ne yaparlarsa yapsınlar Allah da mutlaka hakim kılacağını bildiriyor. Yani mutlaka Hazreti Mehdi ahir zamanda talebeleriyle birlikte İslam'ı dünyaya hakim kılacaktır Allah'ın dilemesiyle. Ve Hazreti İsa ile birlikte. Ve bu günümüzde gerçekleşiyor, alametlerini görüyoruz. Yani münafıklar bunu duyuyorlar, biliyorlar. Hazreti Peygamber Efendimizin 150'den fazla hadisi, ahir zamanın özellikleri ve Hazreti Mehdi'nin çıkış alametleri gerçekleşti. Ve çok büyük olaylar. Yani bunlardan bir tanesi bile yeterli. Bakın 150'den fazla var. Afganistan'ın işgal edilmiş olması, İran-Irak savaşı hepsi hadislerde bildirildiği şekilde. Kabe'de kanlı baskın olması iki defa oldu. 1979 yılında, 1987 yılında. Fırat'ın suyunun kesilmesi tarihte ilk defa kesiliyor. Peygamberimiz söylüyor bunu. Keban Barajı ile 1976 yılında Fırat'ın suyu kesiliyor tarihte ilk defa olarak. Ay ve güneş tutulmalar olacaktır diyor Peygamber Efendimiz. İki sene üst üste Ramazan ayında 1981 ve 82 yılında, bakın iki sene üst üste, üstelik Ramazan ayında, tam Peygamber Efendimizin tarif ettiği gibi Ramazan ayında 15'er gün arayla ay ve güneş tutulmaları oluyor. İlk defa oluyor bunlar. Bu alamet bir kere daha oluyor. 2002 ve 2003 yılında yine iki sene üst üste, yine Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları oluyor. Peygamber Efendimiz kuyruklu yıldız çıkacaktır diyor. Çok kısa bir dönem içerisinde. 1986 yılında Haley kuyruklu yıldızı çıkıyor. Haley kuyruklu yıldızı 75 yılda bir geçen ve çok önemli olaylarda çıkmış olan bir yıldızdır. Hazreti İbrahim'in ateşe atılması, Nuh tufanı, Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy gelmesi gibi büyük olaylarda dünyadan geçmiştir. Yine Peygamber Efendimiz'in tarif ettiği gibi 1986 yılında geçiyor. Bir kuyruklu yıldız daha tarif ediyor. İki uçlu diyor. Hem önde kuyruğu olan hem arkada kuyruğu olan. Böyle bir kuyruklu yıldız hiç bilinmiyordu. Kuyruklu yıldız demek kuyruk demek zaten. Bir tane kuyruğu vardır, arkasında ışık vardır. Onlara kuyruklu yıldız denir. Bu kuyruklu yıldız, Lune kuyruklu yıldızı 2009 yılında çıkıyor hakikaten. Hem önde ışığı var. Yani önde nasıl olsun ki ışığı giden kuyruklu yıldızın? Peygamber Efendimiz diyor ki diğer bütün kuyruklu yıldızların, gök cisimlerin aksi istikametinde hareket edecektir diyor. Tam o şekilde. Bir daha ne zaman geçtiği bilinmiyor. Yani belki 1000 sene önce geçmiş olur, belki daha fazla, bilinmiyor. Ondan önce kuraklık olacak diyor. Biliyorsunuz global ısınma diye birkaç sene kuraklık oldu 2009 yılından önce, 2008 ve 2007 yıllarında. Barajlar boşaldı hatta, hatırlarsanız değil mi? Böyle tarlalar çatlamıştı, hep resimleri vardı. Kuraklık, su, işte Kızılırmak suyu kuruyor diye haberler çıkıyordu. Lune'in kuyruklu yıldızı geçtikten sonra diyor, öyle yağışlar olacak ki herkes şikayet edecektir diyor. Ne oldu şimdi? Bütün barajların kapakları açıldı. Asya'da sel felaketleri oluyor, Avrupa'da sel felaketleri oluyor, Güney Amerika'da sel felaketleri oluyor. Yağışlar insanların şikayet edeceği şekilde arttı. Bunun gibi bakın 150'den fazla alamet gerçekleşti. Ne anlama geliyor bu? Hazreti Mehdi'nin mutlaka çıkmış olduğunu gösteriyor. Çünkü bütün alametler ki tesbih taneleri gibi ard arda olur diyor Peygamberimiz. 30 yıl içerisinde gerçekleşti. 1980 yılından itibaren ahir zamanın başlangıcı olarak söylüyor Peygamberimiz. Hicri 1400'ü veriyor. İnsanlar o dönemde diyor Hazreti Mehdi'nin etrafında toplanacaklardır diyor hadiste. 30 yıl içerisinde 2010 yılına kadar 150'den fazla alamet gerçekleşti. Allah'ın vaadi var. Allah'ın Peygamber Efendimiz'e vahiyle bildirdiği alametlerin hepsi gerçekleşti. Ne anlıyoruz? İslam mutlaka hakim oluyor. Ve bu yani Allah'ın vaadi olduğu için mutlak olacak olan bir gerçek. Bu da işte münafıkları yakıyor. Münafıklar zaten yanacaklar. Hazreti Mehdi döneminde bütün dünya tanıyacak onları. Yani dünyada gidebilecekleri bir yer yok. İslam bütün dünyaya hakim olacak. Her yerde bütün insanlık onları eşkalleriyle, isimleriyle tanıyacaklar inşallah. Allah'ın hem dünyada aşağıladığı ama asıl ahirette aşağılanacak olan mahluklar inşallah. İslam'ın hakimiyeti de mutlak gerçekleşecek inşallah.
Evet, Allah'ın izniyle İslam'ın yükselişi durdurulamaz bir şekilde gidiyor. Çünkü İslam Allah'ın sözü, gerçek, Kur'an ve insanların aklına, vicdanına, kalbine hitap eden bir kitap ve hükümler. Bu 150 yıldır Darwinizm ve materyalizm belası insanların zihnine ve hayatına ettiği kötü etkiden dolayı insanlar bocalamış durumda. Yani sürekli öyle bir telkin aldıkları için insanlar anlayışları değişmiş, hayata bakışları değişmiş, böyle farklılaşmış durumdalar ve İyi bir durumda değil. Yani savaşlar geçirdiği insanlar değil mi? O yüzyıl içinde terör, milyonlarca insanın bir kısmının şehit olması, bir kısmının ölmesi zor bir dönem. Bu anlayıştan kaynaklanan bir dönem. Çünkü Kur'an'ın getirdiği güzel ahlakın yaşandığı bir toplum ve insanlar ve dünya olsa bir kere barış olur. Allah İslam'a, yani barışa girin ve esenliğe girin diyor. Merhamet olur, Allah merhameti emrediyor. Sevgi olur, karşılıksız sevgiyi emrediyor. Fedakarlığı emrediyor. Kendin yemiyorsun, kardeşine yediriyorsun. Yani böyle güzel ahlakın yoğun olduğu bir ortamda hangi kötülük, hangi stres, hangi hastalıklar, hangi güvensizlik ortamı olur olmaz. Neden dolayı oldu? Darwinizm ve materyalizmin belasının getirdiği insanların Allah'ı inkar eden felsefelerden etkilenip tamamen gerçekleri unutturulmasından dolayı insanlar birbiriyle uğraştılar. Yani böyle vahşi bir kapitalizm, başkaları geldi komünizm diye hep böyle Darwin'in peşinden giden ideolojilerin hepsi insanları dünyaya kana buladı. Kimisi strese buladı, teröre buladı. Şimdi Allah'ın izniyle bunların, bu ideolojiler bitti. Hocamız buna vesile oldu. Allah razı olsun. Bu bir gerçek yani. Bu dünyanın önünde herkesin gördüğü bir gerçek. 1979-80'den itibaren bilimsel çalışmalarla 45 bin sayfadan fazla eser, bakın, dünyanın yaklaşık 70 diline çevrilmiş, 300'den fazla kitap, 450'den fazla internet sitesi, yabancı dillerini de düşünün bunu, 300'den fazla belgesel, yani yabancı dilleriyle birlikte, dünyaya böyle bir kültür, bir üniversite gibi demiş hocamız, açık üniversite, bir tuşa basıyorsunuz internette, bütün o kültürel şeylere ulaşıyorsunuz, bütün o imani konulara ulaşıyorsunuz, iman hakikatleri. Ve bilimsel delillerle Darwinizmin, materyalizmin dünyaya o kötülüğü getiren bütün ideolojilerin yok olması. Şimdi bu gerçekleşti Allah'ın izniyle. O zaman 150 yıllık o büyü insanların üzerinden kaldırılıyor. İnsanlar gerçekleri görüyor. Allah'ın varlığını fark ediyor. Dünyanın mahiyetini fark ediyor. Kendisinin aciz bir kul olduğunu, dünyada sınandığını, sonsuz yaşayacağını, yani güzel ahlakla, vicdanen yaşaması gerektiğini, bunların farkına varıyor artık. Bu artık durdurulamaz bir şey. Yani insanların aklına, kalbine hükmedemezsiniz siz artık. Yani bu hocamız diyordu, karanlık oluşturmuşsun ama perdeyi şöyle hafif aç, güneş görüldüğünde artık güneş yoktur diyene kimse inanmaz. Bir kere bile görürse tamamdır diyordu ki. Binlerce delilleriyle hocamız yaratılışın ispatını yaptı Allah'ın izniyle. Allah ondan razı olsun. Birçok kişinin imanına vesile oldu. Oluyor da bu çalışmalar Allah'ın izniyle her yerde dünyada. Şimdi dünya artık bu şekilde değişiyor. Kötülükten iyiliğe, İslam'ın gerçeklerine, Kur'an ahlakının gerçeklerine bu dönüşümün engellenmesi mümkün değil. Yani delilleri ortadayken bunun üzerine nereye kapamaya çalışacaklar da yamayacaklar? Yani iftira atsalar, üstünü kapamaya çalışsalar nereye kadar gider? Yani mümkün değil. Gerçeğin üstü örtülemez. Bir kere ortaya çıkmış, hak batılın üstüne gitmiş, parçalamış onu. Yani deliller ortada. Bunu da nereye saklayacaklar? Mümkün değil. Biz de buradayız Allah'ın izniyle. İnşallah daha fazla delilleri ortaya koyacağız İnşallah. Hocamızın vesilesiyle. Dolayısıyla İslam gerçeği artık gören herkesi, aklını ve kalbini etkilediği için bütün dünyaya dalga dalga yayılıyor. Yani bunun önüne geçilmesi mümkün değil. O yüzden Avrupa'da ve birçok yerde Müslüman olanların sayısı artıyor. Kur'an'ı okuduklarında Kur'an'ın hak kitap olduğunu görüyorlar. Çünkü İncil ve Tevrat'ı da bakıyorlar ki değiştirilmiş insan eliyle. Bu anlaşılan bir şey. Ama Kur'an hak, geçerli mucizeleriyle ortada. Değil mi? Bilimsel mucizelerini de anlatıyoruz burada. Birçok mucizesini. Dolayısıyla artık o ideolojilerden kafasını kurtarmış insan, Allah'ın varlığını farkına varan insan, Kur'an'ın gerçekliliğini, bu yabancı olsun, Türk olsun, Müslüman olsun, Hristiyan, Musevi, dünyadaki dinsiz, daha evvel olan kişiler, yani baktığında Kur'an'ın gerçek olduğunu anlar. Yani vicdanen mutlaka bilinir, delilleriyle de bilinir. O yüzden İslam'a giriş artıyor, dalga dalga artıyor. İslam'ın hakimiyeti zaten geliyor yani. İnşallah insanların vicdanına oturmuş. Mühim olan sosyal yaşamda da bunların inşallah o ahlakın gözükecek olacak zamanın içindeyiz yani. O süre geliyor o zaman inşallah. Ve Allah'ın ayetleri, bakın, diyor ki Allah, Mücadele Suresi 21. Allah yazmıştır, andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de. Andolsun diyor, yemin ediyor Allah. Ben galip geleceğim diyor. Yani Allah'ın Kur'an'ı, Allah'ın sözü, Allah'ın ahlakı, Allah'ın istediği insandan o İslam'ın gerçekleri galip gelecek. Ve elçilerim de ve bunu anlatan elçiler. İnşallah bunlar peygamberler. Kitaplı ve kitapsız olan peygamberler var, elçiler. Ve ahir zamanda da bu elçiler kim? Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa. Allah onların galip geleceğine bakın işaret ediyor inşallah. Gerçekten Allah en büyük kuvvet sahibidir. Güçlü ve üstün olandır diyor Allah inşallah. Bir ayet daha bakayım. Saf suresi 8. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır. Kafirler hoş görmese bile. Allah'ın nuru, Kur'an, İslam, din. Bakın söndürmek istiyorlar ağızlarıyla diyor. Yani konuşarak, konuşmalarla o şeyi yıpratmak istiyorlar. Kur'an'ın gerçeklerini. Kafirler bunu yapıyor. Ne yapıyorlar? Müslümanların işte değerlerinin kendince doğru olmadığını ifade eden konuşmalara veyahut onu söyleyen, o gerçekleri söyleyen insanlara attıkları iftiralarla onları işte kendince gözden düşürüp söyledikleri gerçekleri arka plana attırma, böyle bir psikolojik harekat gibi. O tip konuşmalarla, iftiralarla Müslümanlara, değil mi? Bütün peygamberlere de yapılmış. Günümüzde de Hazreti Mehdi'ye de yapılacak, talebelerine de yapılacak. Hakkı gerçeği anlatan herkese şeytanın taraftarları, Deccal'in taraftarları, inanmayanlar, Allah'a inkar eden felsefenin taraftarları bunları yapacaklar. O konuşmalarla yok etmeye çalışacaklar. Ama diyor Allah, Allah kendi nurunun tamamlayıcıdır. Allah İslam'ı tamamlayacak. Hakim edeceğini söylüyor Allah insana. Kafirler hoş görmese de.
İnşallah. Ben de şimdi Peygamber Efendimiz'in hadisleri var bakın. Şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Mehdi ve talebeleri dünyanın dört bir yanında İslam ahlakına hakim edeceklerdir diye buyuruyor. Miktat bin Esved şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünde İslam dininin girmediği toprak, çamurdan yapılmış bir ev ve çölde bir çadır kalmaz buyurduğunu duydum. Şimdi bu şu anlama geliyor. İslam ahlakı, İslam dini inşallah Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na, Asya'dan, Okyanusya'dan, Avustralya'dan, Kanada'dan Güney Amerika'ya kadar her yere hakim olacak demek inşallah. Yine bir başka bir hadiste Banu Amin, Amin Muhammed el-Bekir'den ayette geçen doğrular hakkında şöyle naklediyor. Bunlar dünyanın doğusunu ve batısını fethedecek olan ahir zamandaki Hazreti Mehdi'nin arkadaşlarıdır. Yine başka bir hadiste Peygamber Efendimiz onların Hazreti Mehdi ve talebelerinin kalpleri çelik parçaları gibi olacaktır. Onlardan biri 40 kişinin gücüne sahip olacaktır. Yeryüzünün hakimiyet ve önderliği onların elinde olacaktır diyor. Yani mutlak olarak İslam dininin hakim olacağını bildiriyor. İslam dini yani Kur'an'ın bir kere Allah yeterli olduğunu bildiriyor. Tam anlamıyla Kur'an gerçek Kur'an. Sadece Kur'an uygulandığı zaman din insanın fıtratına yani yapısına, aklına, kalbine, her şeyine en uygun olan yapıdır. Bir kere Peygamber Efendimiz bir ayette Allah peygamberimiz için tabii bu aynı şekilde Hazreti işaret olarak Hazreti Mehdi'ye de bakıyor. Üzerindeki ağır zincirleri, yükleri kaldırır diyor. Bu şu anlama geliyor. Öyle bir hurafeler, eklemeler ve çıkarmalar yapılmış ki din adına. Yani tabii Kur'an'ın Allah'ın korumasında olduğunu bildiriyor Allah. Kimse onun bir harfini bile değiştiremez. Kur'an duruyor ortada. Kur'an var. Fakat Kur'an'ın dışında öyle bir din meydana getirilmiş ki bu kimsenin yapamayacağı, münafıkların özellikle bu işin çabaladıklarını da Allah bildiriyor. İnsanları boğup yaşaması imkansız hale getirilmiş olan bir hurafe din var. Zaten onu kimsenin uygulaması imkansız. Yani onu anlatan kimselere baktığımızda ki bu yobazlıktır. Yobazlık eşittir münafıktır. Bir yobazı izleyen birisi, seyreden birisi onun anlattıklarını zaten kimse uygulayamaz. Kendi de uygulayamaz, kimse de uygulayamaz. İşte şeytanın ilkasıyla münafıklar özellikle dini içinden çıkılmaz hale getirip insanları boğmak isterler. Yani hocamız bunu çok detaylı olarak defaatle anlattı zaten. Onların meydana getirdiği bu sahte din, hurafeler, sanat yok, bilim yok. Onu yapamazsın, buraya dönemezsin, onu tutamazsın, onu elleyemezsin. İşte pislik içerisinde, izbe yerlerde, ondan sonra sanattan, bilimden, estetikten yoksun bir yaşam tarzı ama boğucu bir yaşam tarzı böyle. İnsanı felakete sürükleyecek ve yapamayacağı şekilde bir din meydana getirip gerçek İslam'ı yaşamasını engelleyecek bir din meydana getirilmiş. Oysa Allah baktığımız zaman Kur'an'da Kur'an'ın tamamen yeterli olduğunu söylüyor. Nitekim sadece Kur'an'ı Peygamber Efendimiz'in tefsirleri doğrultusunda yaşayan bir insan bir kere Allah mutluluk vaat ediyor. Diyor ki Allah kalpler diyor sadece Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor. Yani Allah mutluluğun sırrını vermiş. İnsan bir tek şekilde Allah'ın dinini gerçek anlamda yaşadığında mutluluk vereceğini bildiriyor. Samimi olarak yaşadığında mutluluk vereceğini bildiriyor. Şimdi biz düşünelim. Hocamızın Dinsizliğin Kabusu diye bir kitabı var. Çok güzel bir kitap, tavsiye ederim. HarunYahya.org sitesinden ücretsiz olarak indirebilirler. Dini yaşamadığı zaman insan, yani Kur'an'da Allah'ın anlattığı dini yaşamadığı zaman insan mutlaka mutsuz olur. Nitekim Allah bunu vaat ediyor. Bakın diyor ki iman etmeyenlerin diyor göğsünü diyor, yani içinde bir sıkıntı meydana getirecek şekilde göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılacağını bildiriyor Allah. Hakikaten dini yaşamayan, Allah'a güvenmeyen, Allah'a sığınmayan, Allah'ın büyüklüğünü kavramayan bir insan korkular içerisinde müthiş bir azapla yaşar. Bin türlü korkusu vardır. İşini kaybetme korkusu, okulda, işte sınıfta kalma korkusu, sevgili eşini kaybetme korkusu, çocuğunu kaybetme korkusu, malını kaybetme korkusu, başıma ne gelecek, acaba öyle mi yapsaydım, böyle mi yapsaydım, tereddütler içerisinde bu azaplar altında boğulur ve beli bükülür. Hani dedi ki bunu Üstad Said Nursi çok güzel bir örnekle açıklıyor. Yani dini yaşamayanların, kadere tevekkül etmeyenlerin, Allah'a teslim olmayanların mesela göğüm örneğini vermiş. Gemide yolculuk yapan birisi, yükleri olan birisi o yükleri elinde mi tutar? Gemi gidiyor zaten, gideceği yer de belli. Yoksa yere mi bırakır? Tabii ki yere bırakır, değil mi? Öbürü çok ahmakça olur. Yani o yükleri tutup da altında ezilmek. Çünkü zaten gidiyorsun sen. İşte kadere inanan, Allah'ın varlığına teslim olmuş bir insan. Kader zaten insanı, Allah'ın yarattığı bir kaderi yaşar insan böyle. Allah'a tevekkül eden birisi bütün yüklerinden kurtulur. Hakikaten iman etmiş olan birisi Allah denemek için başına ne getirirse getirirsin mutlaka mutlu olur. Ve hatta onlardan memnun olur, başına gelenlerden. Çünkü Allah'ın hoşnutluğunu ve rızasını kazanmak amacında olduğu için Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanır ve cennetini hak eder inşallah. Sonsuz cennetini hak eder. Ve dini yaşamak son derece kolaydır. Allah sizi kolay olan için başarılı kılacağım diyor. Dini kolaylaştırdığını Allah Kur'an'da bildiriyor. Yani Allah'ın bizden istedikleri, yapacağımız ibadetler çok sınırlıdır. Kur'an'a göre yaşadığı zaman insan hakikaten vicdanına uyduğu için, vicdan da Allah'ın ilhamıdır inşallah, vicdanla hareket ettiği için son derece ferah ve mutlu olur. Bütün yükler üzerinden kalkar. Tam tersini yapmaya çalışan bir insan, yani Kur'an'ı yaşamayan bir insan, Allah'ın dinine uymayan bir insan ise kabus yaşar. Bu çok nettir yani böyle. Allah çünkü bunu bildiriyor. Yani bunu imanı yaşayan biri bunun sırrını bilir. Onun için Kur'an ahlakının dünyaya hakim olması bütün herkes için çok büyük mutluluk getirecektir. Yani Müslüman olanlar bu mutluluğu görecekler. Ama hakim olan bir İslam dini aynı zamanda sadece Müslümanları değil, bütün kitap ehlini, yani Hristiyanları, Musevileri koruyup kollayacak inşallah. Ki onlar da sonradan Müslüman olacaklarını, sonradan derken Hazreti Mehdi'nin faaliyetleriyle, mesela Hristiyanlar için Said Nursi tam Müslüman olmak eğilimindeyken diyor, Hazreti Mehdi'nin yaptığı çalışmalarla Müslüman olma eğilimine geliyorlar inşallah. Allah'ın bildiğini de kabul ederek. O an dışı Hazreti İsa'nın gelişiyle Müslüman oluyorlar. Musevilerin de Müslüman olacağını anlıyoruz. Ve İslam'ın hakim olduğu, yani Kur'an ahlakının hakim olduğu bir dünyada bakın tam anlamıyla adalet tesis edecek. Bugün var mı? Yok. Muazzam bir adaletsizlik var. Bir kısım insanlar açlıktan kıvrılıyor ki milyonlarca insan böyle fakirlik sınırında yaşıyorlar. Bir kısım insanlar vur patlasın çal oynasın. Para olduğu halde eşit olarak dağıtılmadığı için bütün insanlığın zenginleşmesi engellenmiş oluyor. Herkes de kasıp kendine tuttuğu için. Sevgisizlik var mı? Hem de fazlasıyla var. Bütün insanların, hocamız anlatıyor, sevgisizliğin ne hale getirdiğini. Bu Darwinizm ve materyalizmden kaynaklanan bir durum. Karşılıklı sevgi yok. Tolerans yok, fedakarlık yok, sadakat yok, sabır yok. Yani bütün özellikler, güzel özellikler Allah'ın bizden istediği ve tavsiye ettiği bütün güzel özellikler şu anda yok din yaşanmadığı için. Din yaşandığı takdirde bütün insanların korunup kollanacağı, herkesin birbirine sevgi duyacağı, şefkat duyacağı, ondan sonra karşılıklı saygının olacağı, gerçek anlamda demokrasinin olacağı, bütün ülkelerin bağımsız olduğu ama İslam Birliği'nin kurulduğu zamanki halde muazzam bir zenginliğin, refahın ve adaletin olacağı, yani herkes zengin olacak, bütün insanlık zengin olacak inşallah. Sanatta, bilimde ve estetikte tarihte görülmediği şekilde bir ilerleme meydana gelecek. Bakın bunlar da bugün dinsizlikten dolayı olmuyor. Mesela hocamız şunu örnek vermişti. Eski dönemlerde, mesela diyelim ki Romalılar dönemini alalım. Kısmen de yani dindarlık olduğu için, yani gerçek anlamda olmasa bile bir dindarlık olduğu için sanatta hakikaten öyle bir eserler meydana getirilmişler ki bugün aynısı yapılamıyor. Osmanlı dönemini düşünelim, hala eserlerinin o kadar güzeli yapılamıyor. İşte Hazreti Mehdi döneminde öyle bir din ahlakı yaşanacak ki bugüne kadar hiç görülmemiş bir sanat ve estetik ortaya çıkacak. Yani insanlar hakikaten çok şaşıracaklar. Aynı zamanda teknolojide ve bilimde muazzam, yine eşi benzeri görülmeyen bir ilerleme olacak. Hatta hastalıkların ortadan kalkacağı bir dönem olarak bildiriyor Peygamber Efendimiz. Allah'ın verdiği bereketle. Yani bütün insanlık mutlu hale gelecek. Böyle bir sistemde zaten ateist, darwinist, komünist de mutlu olur. Zaten onlar da darwinizmi bırakırlar yani böyle bir sistemde. Bu saçma sapan tesadüf saçmalığını, darwinizm saçmalığını terk ederler inşallah. Zaten nitekim insan, özür dilerim, Allah ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. Bakın İslam dininin hakim olacağını bildirirken insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiğini gördüğünde diyor, Rabbini hamd ile tesbih et diyor. Yani insanlığın dalga dalga Allah'ın dinine girdiğini göreceğiz. Ama bu beraberinde Kur'an muazzam bir mutluluk, refah, bolluk, bereket getirecek inşallah. Sanat ve estetik getirecek yani birlikte. Dolayısıyla bütün insanlık mutlu olacak. Yani kimsenin aklına bu din dışı hurafeler gelmesin. Onlar zaten ortadan kalkacak inşallah. Mehdi hatta mezheplerin üstünde imam olarak tarif ediliyor hadislerde. Yani dolayısıyla mezhepleri de kaldıran, Kur'an'ı tam Peygamber Efendimiz'in dönemindeki gibi aslına döndüren en büyük bir müceddit, en büyük bir müştehit olacaktır inşallah. Dolayısıyla onun döneminde mezhep de kalmayacak, bütün tarikatlar da ona bağlanacaktır. Bütün hurafeleri kaldıracaktır dinden, dini aslıyla yaşatacaktır. Tam Kur'an'da tarif edildiği gibi bambaşka, en yani Müslümanın, çünkü bakın yine Kur'an'a baktığımızda Allah Kur'an yeterlidir diyor. Müslümanın en modern, en akıllı, en kültürlü, en güvenilir, en fedakar, en dürüst insan modeli olduğunu anlıyoruz. Sanattan ve estetikten anlayan, çünkü Hazreti Süleyman dönemi anlatılıyor mesela. Muazzam bir saray, o dönemin yani en son teknolojisiyle sanat, estetik, her şey var. Allah'ın bizden istediği model bu zaten inşallah. Dolayısıyla bu modelde yaşandığında dünya bambaşka bir yer olacak inşallah. Ve altın çağı deniyor buna, tarif ediliyor hadislerde ve bu dönemde hızla geliyor inşallah. Bütün alametleri var. Bakın Türkistan Birliği'nin artık alametleri yani kurulmak üzere inşallah. Çok yakın bir zaman kaldı böyle. Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkmasına çok az kaldı. Yani çok büyük müjdeler bunlar inşallah.
Yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adnan hocamız 12.30'dan itibaren aramıza katılacak. Bizleri Kaçkar TV'den takip edebilirsiniz.
Evet doktor hocam, inşallah.
İnşallah. Münafıklardan bahsettik inşallah. Kur'an'da çok detaylı tarif ediliyor. Münafıklardan Allah sakının dediği için özellikle bütün Müslümanların hem bilmeleri, münafıkların özelliklerini bilmeleri, hem de münafık özelliklerinden şiddetle kaçınmaları gerekiyor. Çünkü münafık bir Müslümanın olması gerekenin tam tersini yapar. Mesela münafık da namaza kalkar diyor Allah ama isteksizce kalkar diyor. Demek ki insanın namaza kalkarken sabah kılınan namazda çok istekli olarak, şevkli olarak Allah için yapılan bir ibadet. Zaten böyle olması gerekir. Olması gerekiyor demektir o. Mesela istemiyorken infak etmeleri diyor Allah. Mallarını vermek istemezler. Ve verdikleri zaman da istemeden verirler. Müslümanlar arasında yaşarken onlardan görünmeye çalıştıkları için sahtekar olarak istemeden verirler. Sonra da bunu geri kopartmanın peşine düşerler. Bu güya onların aklıyla tabii, ahmak akıllarıyla kaptırdıkları mallarını, ondan sonra aşiretini, bunları geriye almaya çalışırlar. Fakat Allah istemiyorken diyor, demek ki Müslüman malıyla canıyla Allah yolunda fikri mücadelesini yaparken inşallah malının tamamını Allah'a adar. Zaten mülk Allah'ındır. Yani Allah verir mülkü, Allah alır inşallah. Mülk Allah'ındır. Aynı şekilde mesela Allah pisliktirler diyor. Hem ruhen hem fiziken pis olduklarını görüyoruz. Demek ki Müslüman samimi olarak Allah'a iman edecek inşallah. Tam samimi olacak ve tam olarak da temiz olacak her bakımdan. Hem kendisi bedenen temiz olacak, hem bulunduğu ortam temiz olacak. Bunun gibi münafık özellikleri, kibirli olmaları mesela. Münafık son derece kibirli, haşa. Artık o kadar kibirden o kafayı üşütüyor ki, yani böyle aklı gidiyor ki, zaten aklı yok. Allah'tan haşa üstün görüyor kendini. Yani öyle bir kibir var, böyle çıldırmış bir kibir var. Müslüman da zaafını bilir. Allah'ın yarattığı aciz, zavallı bir kul olduğunu bilerek çok alçak gönüllü olur. Yani zaten her şeyini Allah yaratıyor. Yani bütün kaderini, bütün hayatını Allah yaratıyor. Acizliğini bilir ve ona göre davranın inşallah. Yani münafıklar bu konu bu bakımdan çok önemli. Üzerinde durulması gerekiyor. İslam'ın dünya hakimiyeti mutlak bir gerçek. Kur'an'da vaat edilen bu mutlaka gerçekleşecek inşallah. Ve Allah Kur'an'ın yeterli olduğunu bildiriyor. Yani İslam dünyaya hakim olurken Kur'an ahlakı dünyaya hakim olacak inşallah. Bütün onun dışındaki hurafeler, sahte dinlerin hepsi kalkacak inşallah. Bunu konuşmuştuk ilk bölümde. Şimdi ikinci bölümde istersen Bediüzzaman Said Nursi'den izahlara ve talebelerinden inşallah izahlarla devam edelim. Aynı zamanda Kur'an mucizeleri de anlatalım. Hazır değilse ben evet, Kur'an mucizelerinden...
İnşallah. Şimdi inşallah bu söylediğin ahir zaman döneminin çıkış alametleri var. Yani Hazreti Mehdi'nin çıkış alametleri. Hocamız bunu her zaman anlatıyor. 150'ye yakın alamet çıkmış durumda. Sen de bahsettin ilk dönemde inşallah. Bunların birer birer mesela 1975'te Fırat'ın suyunun kesilmesi, yani çok büyük ilk defa olmuş olaylar yaşandı. Hicri 1400'ün başından itibaren böyle peşi sıra arka arkaya bu alametler belirdi. Bakın şimdi onlarla ilgili hem hadisler hem gazete haberleriyle bu olayların birebir yaşandığını göreceğiz. Bunu herkes biliyor. Yani bütün Müslümanlar bilirler. Bu alametler, ahir zaman alametleri, yani Hazreti Mehdi'nin çıkış alametleri gerçekleşti. 150'ye yakını. Örneğin Kabe baskını. Bakın, diyor ki hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, onun çıkacağı yıl insanlar hacca başlarında bir ebir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler. Sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akaba cemresinin üzerine akacak. Bakın bu hiç İslam tarihinde olmamış bir şey. Kabe'de Müslümanların birbirini öldürmesi, Müslümanların kanının akması hiç yaşanmamış. İlk defa tam Hicri 1400'ün başında ilk defa yaşanıyor. Değil mi? Onunla ilgili gazete haberlerimiz de var. Bakın Kabe'de silahlı saldırı diyor. 22 Kasım 1979. Harem-i Şerife vaki saldırı lanetleniyor. 79 Kasım 79. Mekke işgal edildi. Harem-i Şerife menfur tecavüz. Kabe'de 402 ölü. Hac kana bulandı.
Bunun yani dikkatini çekelim.
İkinci ayrı yılda evet, 87.
İkinci defa gerçekleşiyor. Evet.
79 yılında bir ve 87 yılında iki. İkinci defa kan akıtılıyor Kabe'de. Bu İslam tarihi boyunca, dünya tarihi boyunca hiç olmamış, ilk defa olmuş. Bakın. Kutsal Mekke Camii basıldı diyor. Kabe'yi bastılar. Peki. 1979 Hicri 1400. Tam evet. Mehdi'nin çıkış tarihi.
Ama birinci günü gerçekleşiyor. Bu çok manidar tabii.
Evet.
Hicri 1400'ünde birinci günü. Hicretin 1400 yılına girildiği gün, bakın gazete haberinde İslam'ın kıblesi Mescid-ül Haram işgal edildi diyor. Evet, yine aynı şekilde. Bakın gazete haberleri. Evet. Yine Kabe'de kan akıtılması ile ilgili diğer hadis. Ramazan'da bir seda olur. Şevval'de de bir seda olur. Zilkadde'de kabileler birbiriyle çarpışır. Zilhicce'de hacılar talana uğrar. Muharrem'de gökten şöyle nida olur. Dikkat ediniz. Filan kimse Allah'ın halkının hayırlarındandır. Onu dinleyiniz. Zilkadde ayında kabileler savaşır, hacılar kaçırılır. Melhameler kanlı harpler olur. Şevval ayında ayaklanma, Zilkadide harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. Hacılar soyulacak, kanları Cemretül Akabe üzerine akacak. Peygamber Efendimizin tam tarif ettiği gibi. Bu da ikincisi 1987 yılında da gerçekleşiyor. Yine Haç terörü, bakın Kabe'de 402 oluyor. 1987 yılında 79'da bir oluyor, 1987'de ikinci defa gerçekleşiyor. Yine başka bir hadiste Peygamber Efendimiz İran-Irak Savaşı'nı tarif ediyor. Bakın Şevval ayında sallallahu aleyhi ve sellem, Şevval ayında ayaklanma, Zilkadde'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. Çıkacak bir savaştan bahsediliyor. Bakın devamında Faris yönünden gelecek olan bir kavimdir ki şöyle diyecekler, özür dilerim. Ey Araplar, siz fazla taassuba kaçtınız. Şimdi hadisin açıklama olarak baktığımızda Faris yönünden gelecek olan ifadesi İran tarafından gelecek olan anlamına geliyor. Farsi, İran, İranlı demek. Ey Araplar, siz fazla taassuba kaçtınız. Diye ifade, yine hadiste geçen ifade. Yazıya inecekler diye bildiriliyor hadiste. Ovalık, Irak Ovası anlamına geliyor. Yer bildiriliyor yani. Mutık, bölgede bir dağın adı. Rakabe ise petrol kuyularının çok olduğu bölge. Tam tarif edildiği şekilde İran-Irak Savaşı gerçekleşti. Bir ileri bir geri işte İran-Irak Savaşı diye dönemin gazete haberlerini görüyoruz. Bakın yine İran-Irak'a girdi savaş. 7 sene süren bir savaş oldu. 1979'da başlayıp 7 sene süren savaşta galibi de olmadı. Hadiste belirtildiği şekilde. Evet, Afganistan'ın işgalini bildiriyor Peygamber Efendimiz. Tam tarif edildiği şekilde, bakın Sovyetler Afganistan'ı ele geçirdi haberleri dönemin. Evet. Başka bir hadiste doğu tarafına ateş görülmesini bildiriyor Peygamber Efendimiz alamet olarak. Hüseyin bin Ali radıyallahu anh'tan şöyle rivayet olunmuştur. Gökyüzünde doğu cihetinden geceyi aydınlatan büyük bir ateş gördüğünüz vakit, işte o an Hazreti Mehdi'nin geliş vaktidir. Bakın, büyük bir ateş ama diyor ki geceyi aydınlatan diye, buna dikkat edelim. Hazreti Mehdi'nin o an Hazreti Mehdi'nin geliş vaktidir diyor. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in, Hazreti Mehdi'nin çıkmasını bekleyiniz diyor başka bir hadiste yine. Nitekim İstanbul'da Independent adlı dünyanın en büyük tankerlerinden, petrol tankerlerinden biri patlamıştı. Bakın Roman tankeri patladı diye İstanbul'daki haberleri görüyorsunuz. Pardon, biraz önceki film. Evet, çalışmadı. 1979 yılında 16 Kasım, 15 Kasım'da gerçekleşti bu. 1979 yılında 16 Kasım'daki gazete haberleri. Ne demişti? Geceyi aydınlatan demişti ateş. İstanbul gece yarısı gündüz gibi oldu. Hakikaten çok büyük bir parlama. Bütün şehir aydınlanmıştı çıkan alevlerle. Doğudan gelen bir ateş petrolken doğuda bulunan bu petrol tankerle İstanbul'un önüne gelip İstanbul'un önlerinde patlamıştı hadise tarif edildiği gibi. O an diyor Hazreti Mehdi'nin çıkış vaktidir diyor. Demek ki o an, o gün Hazreti Mehdi'nin İstanbul'da çıktığını, geldiğini anlıyoruz inşallah. Yunan şilebiyle Roman tankeri çarpıştı, 51 ölü. Evet, İstanbul korktu. Tam tarifi bakın, alevler, göğe yükselen alevler şehri hakikaten geceyken gündüz gibi aydınlatmıştı. Bağdat'ın alevlerle yok edilmesi bildiriliyor. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın 2003 yılının gazete haberleri, Bağdat yanıyor. Amerika Irak'a bomba yağdırdı. Bağdat cayır cayır, Bağdat'ın yandığını gösteren haberler. Bağdat'ın yağmalandığı haberleri. Evet. Irak alev alev yanıyor, yine 2003 yılının gazete haberi. Evet.
Irak'ın yeniden yapılanması. Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz ve Irak'taki masum insanlar Şam'a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır, Irak da yeniden yapılanır. Peygamber Efendimiz'in sözü aynen dediği gibi oldu. Bakın yapılanma, Irak'ı onarım ABD'nin, Amerika'nın. 2003 Mart. Irak'ın kültür mirası paramparça edildi. Ne bulursa yağmalıyorlar. Değil mi? Evet, insanlar artık açlıktan... Irak'ın para biriminin değişmesi, bakın Irakların elinde ölçekleri bir tartı aleti ve alışveriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak. Hakikaten Irak'ın para birimi değişti. Bakın Irak borç atağında. Irak şimdi dinar çıkmazında.
Ve para birimi değiştiriliyor.
Tabii.
Bakın Iraklılar artık
dolar kullanacak diyor. Para birimi değişiyor. Tam Peygamber Efendimiz'in söylediği birebir aynısı gerçekleşti. Saddamlı paralara veda.
Bu çok büyük mucize. Yani Peygamber Efendimizin mucizesi. 1400 sene sonra olacak olayları anlatıyor. İnşallah. Ve en tam olması tam olduğu gibi yani maşallah.
O kadar çok alamet var ki, yani yüzden fazla alamet gerçekleşmiş durumda. Yani hızlı hızlı sayarsak bakın 1980
şunu söyleyeyim, bu da çok yani hepsi bir mucizevi. Mesela hiç bugüne kadar tarihte bir ordunun, ordu bakın koskoca ordu, kayboldu diye bir şey vaki midir? Olmuş mudur böyle bir şey? Hiç olmamıştır, duyulmamış değil mi? Bakın Peygamber Efendimiz diyor ki Mehdi'nin 5 alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani, semadan bir sayha, çağrı, nara. Beyda'da bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir. Beyda'da bir ordunun batışı diyor, yerde veriyor. kendisine bir ordu gönderilecek. Bunlar yerin bir çölündeyken yere batırılacaklardır. Yani bir ordunun batması, yok olması hiç görülmüş bir şey değil. Bir ordu savaş için gelir, çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. Bakın Irak Savaşı'ndaki gazete haberleri, Saddam'ın uçakları, savaş uçakları bunlar, kumlardan çıkartıldı. Bakın fotoğrafıyla kumların altından uçak çıkartılıyor. Saddam da yok, adamları da. Hakikaten Irak ordusu, ki dünyanın en güçlü ordularından birisi, bütün silahlarıyla yok oldu. Ki kafa tutuyorlardı, yani Amerika gelirse şöyle yapacağız, böyle yapacağız açıklamalarda bulunuyorlardı. Bütün bir ordu yok oldu. Yani bu bir mucize. Sırf şu alamet, yani Peygamberimiz sırf bu alameti tarif etseydi, deseydi ki bunu gördüğünüzde Hazreti Mehdi çıkmıştır, ahir zamandasınız, İslam hakim olacak, tamam derdik bu alameti gördüğümüzde. Çünkü bu eşi benzeri görülmemiş bir alamet. Bunun gibi Altı Hocam'ın dediği gibi 150'den fazla alamet var. Buyur Altı Hocam.
Estağfurullah. Bakın, yani Afganistan'ın işgali, İran-Irak savaşı gördük, Kabe baskını, Fırat'ın suyu kesilmesi, değil mi? Keban barajıyla kesildi. Bunlar hep peşi sıra oluyor. Bakın bir de çok şey, bu Kasım 99'da Afganistan'ın işgali aynı. İran-Irak savaşı aynı. Tanker patlaması, hepsi Kasım 79. Tam Hicri 1400. İlk günleri. Yani böyle tesbih taneleri gibi peşi sıra çıkar diyor Peygamber Efendimiz alametler. Peşi sıra belirdi. Hemen arkasından 80-81 yılında Ramazan'da ay ve güneş tutulmaları olur 15 gün arayla diyor Peygamber Efendimiz. 81 ve 82 yılında Ramazan içinde 15 gün arayla ay ve güneş tutulmaları oldu. Aynısı 87'de de oldu tekrardan. 86 yılında iki kuyruklu yıldızdan bahsediyor Peygamber Efendimiz. Biri 86 yılında geçti, Halley kuyruklu yıldızı. Biri 2009 yılında Lunin kuyruklu yıldızı. Onu da çok detaylı tarif ediyor Peygamber Efendimiz. Çift başlı olduğunu söylüyor. Çok münevver, çok parlak olduğunu söylüyor. Öncesinde kuraklık olacağını, sonrasında da yağışların çokluğundan şikayet edileceğini söylüyor. Aynen oldu 2009'da. Mucizesi Peygamber Efendimiz'in. Azerbaycan'ın işgal edileceğini söylüyor. 1990 yılında oldu. Tozlu dumanlı bir fitne diyor. 11 Eylül hatırlıyorsunuz, her taraf toz duman oldu o binaların yıkılmasıyla. Ve bunun gibi 100'den fazla, 150 civarında alametler. Şam ve işte Mısır meliklerin öldürülmesinden bahsediyor Peygamber Efendimiz. Aynen gerçekleşti. Suikastlerle Enver Sedat ve Şam'daki lider öldürüldü. Hemen hemen bütün alametleri çıktı Hazreti Mehdi'nin. Şimdi Hazreti Mehdi'nin başka özellikleri de var, vasıfları var. Karakteri, kişilik vasıfları, fiziki özellikleri, bunların hepsini Peygamber Efendimiz tarif etmiş. Hatta evde doğacağına kadar, o kadar detaylı ki, fiziki özelliklerine kadar, yüzündeki özelliklerine kadar, yeşil gözlü olmasına kadar
sayalım çok detaylı tarifler inşallah var. O zaman. Tabii. Siyah saçları olduğunu, siyah sakalı olduğunu, kavisli kaşları ve geniş bir alnı olduğunu bildiriyor. Alnında hafif bir iç bükeylik ve bir iz olduğunu bildiriyor. Cildi parlaktır diyor. Arabi, yani pembe kırmızı renkte bir cilt rengi olduğunu ve parlak olduğunu söylüyor. Yanağında incimsi yıldız gibi, yani deri renginde olan, koyu renkli olmayan bir ben, deriden çıkıp bir ben olduğunu anlıyoruz. Sakalının şeklini de belirtiyor. Yanlarda kevseç, yani inceltilmiş, meczum düzeltilmiş alttan bir sakalı olduğunu, yani yanlarda ince olan alttan düzeltilmiş bir sakalı olduğunu bildiriyor. Omuzlarının geniş olduğunu bildiriyor. Kaşlarının arasında da tek kaş çatma çizgisi. Normalde insanlarda iki kaş çatma çizgisi olurken çoğunlukla tek kaş çatma çizgisi olduğunu bildiriyor. Hafif çekik gözlü, yeşil gözlü, geniş omuzlu, geniş karınlı, yani boydan boya geniş, başının da yüzünün de geniş olduğu söyleniyor. Yani yüzü ve başı büyük, geniş omuzlu, geniş karınlı, uylukları da geniş olan ve adımlarını dışarı atarak yürür diyor. Uyukların arası da aralıktır diye bildiriyor. Sırtında da iki tane benim olduğunu bildiriyor. Biri Peygamber Efendimiz'in mührüne benzeyen, mühür gibi böyle koyu renkli. İki kürek kemiğinin arasında. Bir ikincisi de diyor yaprak gibidir diyor. Mersin yaprağına ve reyhan yaprağına benzetilen. Yani ciltten kabarık, yaprak biçiminde bir şekil ben olduğunu tarif ediyor. Bacağında bir ben olduğunu bildiriyor inşallah. Kafkaslar soyundan, gene Kafkaslar üzerinden gelen Peygamber Efendimiz'in neslinden, yani Seyit olacağını anlıyoruz. Soyunun, neslinin anne ya da baba tarafından, anne tarafından, baba tarafından Peygamber Efendimiz'e dayandığını, inşallah peygamber soyundan olduğunu ve bunun Kafkaslar üzerinden geldiğini anlıyoruz inşallah. Evet. Doğumunun işte gizli olacağı bildiriliyor. Çeşitli özellikleri bildiriliyor. Peygamber Efendimiz adı adıma, babasının adı babamın adına denk düşer diyor. Buradan da tabii hocamız da açıklamıştı bunu. Dört tane hem babaların isimlerinin hem Peygamber Efendimizle Hazreti Mehdi'nin isminin kesiştiği tek nokta soyadıyla olabilir. Çünkü dört tane farklı isim oluyor öbür türlü. Ama soyadı hepsinde aynı olur. Nitekim Peygamber Efendimizin soyadı o dönemde de kasidesinde bildiriyor Hazreti Ali hatta. Hazreti Ali'nin kasidesinde Mustafa Adnan Peygamber diye geçiyor. Dolayısıyla isminin de buradan Adnan olacağını anlıyoruz inşallah. Çünkü diğer isimlerini olsaydı söylerdi Peygamber Efendimiz. O dört isminden biri olmadı. Ve dolayısıyla dört isminde kesiştiği, dördünde kesiştiği tek noktanın soyadı olarak Adnan olacağını anlıyoruz inşallah. Ama hocamız şunu söylemişti. Bütün bu alametlerin üzerinde olduğunu göreceğiz inşallah. Hepsinin Hazreti Mehdi'nin ama en önemli alamet İslam hakim olduğunda, dünya hakim olduğunda İslam'ın hakimiyetine vesile olan kişi Hazreti İsa ile birlikte namaz kılıp Hazreti İsa da çıkmış olacak o dönemde inşallah. Hazreti İsa aleyhisselam. Onunla birlikte namaz kıldığında Hazreti İsa'nın da imamlığa geçirdi. Yani dünyanın imamı lideri olan, bütün İslam'ın hakim olmasına vesile olan kişiyi gördüğümüz zaman Allahu alem odur deyip bütün bu özellikleri de tanıyacağımız. Çünkü Peygamber Efendimizin mucizesi bakın bütün alametler gerçekleşiyor. Hazreti Mehdi'yi tarif ederken tanınabilmesi için özellikleri bildirilmiş. Artık yani ismine varıncaya kadar inşallah. Ama asıl tabii en önemli alamet de İslam'ın hakimiyetine, dünyada hakim olduğu zaman hakimiyetine vesile olan kişidir inşallah.
Şimdi doktor hocam çok güzel ifade ettin. Şimdi Hazreti Mehdi'nin bütün fiziki özellikleri, kişilik, karakter, yapacağı faaliyetler hepsi tarif edilmişken şimdi bazı Risale-i Nur talebesi kardeşlerimiz, biz de Risale-i Nur'la yetiştik. Hocamız da Risale-i Nur'u bize hep tavsiye et, hep okuttu. Risale-i Nur'la yetiştik. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri hakikaten geçtiğimiz yüzyılın müceddididir. 13. yüzyılın. Şu anda Hicri 14. yüzyıldayız. Son yüzyıl. 1506'ya kadar diyor Üstad Hazretleri. Hadis-i şerif var. Zaten 1500'ü geçmez ümmetim diye. 7000 yıldır dünyanın ömrü 5600'ü geçmiştir diyor. 1400 ve 1500'de bitecek ümmet. Şimdi Hazreti Mehdi çıkacak, Hazreti İsa çıkacak, İslam dünyaya hakim olacak, İslam birliği kurulacak ve ondan sonra ümmetin ömrü tekrar bitiyor. Tekrardan bir bozulmayla kıyamete yaklaşılıyor. Şimdi Hazreti Mehdi'yi en iyi tarif eden kişi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'dir. Peygamberimizin hadislerine binaen. Yüzlerce sayfa Risale-i Nur'da Hazreti Mehdi'den bahsetmiş. Çok detaylı. Yani bakın Seyit olacağına dair Hazreti Mehdi'nin materyalizm ve darvinizmi felsefeyi yıkacağına İslam birliğini kuracağına bütün ulemanın, seyitlerin, herkesin desteği olarak İslam birliğini kuracağına Hazreti İsa'nın nuzulü ve Hazreti İsa ile birlikte bütün Hristiyanların Müslüman olmasına vesile olacağına böylece dünyada büyük bir İslam ahlakının hakimiyeti olacağını bunları görevleriyle anlatmış. Yer İstanbul merkezi hilafet olarak söylemiş. Zaman 1400 demiş istikbali dünyeviye de 1400 sene sonra olacak bir hakikati. Yakınlarına karib zannetmişler, kendilerini yakın zannetmişler. 1400'de çıkacağını, İstanbul'da çıkacağını merkezi hilafet diye olarak söylediğini. Teker teker görevlerini her şeyi detaylı bir şekilde anlatmış. Deccali de çok güzel anlatmış. Yani hadisleri çok nefis bir şekilde gayet güzel aktarmış. Yani o güne kadar kimsenin anlatmadığı bir şekilde Allah'ın izniyle. Hazreti Mehdi'den de çok bahsediyor. Mesela bakın diyor ki ahir zamanın o büyük şahsı yani Mehdi Ali Beyt'ten olacak. Peygamber Efendimiz'in soyundan olacak. Bakın o büyük şahsı diyor. Ahir zamanın o büyük şahsı. Şahsı manevisi demiyor. Bu da çok önemli. Şimdi Risale-i Nur talebesi kardeşlerimizi biz çok seviyoruz. Yani Bediüzzaman'ı seveni zaten severiz yani ki hepsi Müslüman kardeşimiz. Hepsi nuru gibi insanlar. Fakat çok az bir kısmında bu Mehdiyet konusunda tevil yapma var. Yani üstad onlarca yerde bu kişi Mehdi'nin bir şahıs olduğunu söylerken, tarif ederken görevlerini. Şimdi beklenilen Mehdi'ye şahsı manevi diyenler bir kere üstadla çelişiyorlar başta. Yani Bediüzzaman tabi oldukları kişiyle çelişiyorlar. Eğer bunu üstada atfediyorlarsa bu büyük bir yalan. Bundan ahirette çok büyük sorumlu olurlar. Ama cehaletlerinden yapıyorlarsa, hocamız öyle söylüyor, o zaman biz de anlatıyoruz. Yani o cahilliklerini gidermeleri için kaynağından, Risale-i Nur'dan anlatıyoruz. Bakın diyor ki mesela başka bir alıntıda, o ileride gelecek acip şahsız şahıs, Mehdi'den bahsediyor. Bir kere o diyor. Evet. O bir zamirdir ve bir kişi için kullanılır. İleride gelecek, bakın ileride ne demek? Kendi döneminde değil, daha sonraki bir zaman demek. Gelecek, gelmiş demiyor, yani sonra gelecek, gelecek zamanla ilgili konuşuyor. Acip şahsın diyor. Yani böyle şaşırtıcı özellikleri olan şahsın, kişinin demek. Yani o şahıs diyor. Başka bir yerde bakın, ahir zamanın en büyük fesadı zamanında en büyük bir müştehit, en büyük bir müceddit, hem hakim hem kutbu azam. O zatı nurani diyor mesela, zat, yani nurlu kişiyi diyor. Ve saydığı vasıflar bir şahsa bir manevinin vasıfları olamaz. Müştehit bir kişi olur, yani içtihat eden. İçtihat etmesi için, yani bir hüküm vermesi için bir insan olması lazım. İnsan olmadan maneviyat bir hüküm veremez. Müceddit, dini yenileyen bir kişi, hakim olması için. Hiç manevi hakim gördünüz mü? Öyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ve hangi akla mantığa sığar? Yani bütün gelmiş peygamberler bir kişi. Yüzyılda bir gelen mücedditler bir kişi. Kitaplı peygamberler, kitapsız peygamberler, büyük kumandanlar, talutlar, Hazreti Süleymanlar, herkes bir kişiyken, yani bu kişilerin, en mücedditlerin en büyüğü olacak, ahir zamanda dünya hakimiyetine vesile olacak bir Mehdi nasıl şahsı manevi olabilir? Tabii ki kişi olacak. Yani manevi bir şey, bir bulut, bir ruh, böyle bir şey olabilir mi? Ya talebe, sadece talebe olmaz. Üstad onu tarif ediyor. Mehdi diyor, talebeleri ve şahsı manevisi diyor. Yani mesela üstadın şahsı manevisi var. Ama üstad var, eserleri, kitapları var, talebeleri var ve bunlardan oluşan bir şahsı manevi var. Yani üstad olmadan üstadın şahsı manevisi olabilir mi? Tabii ki bir kişi olacak. Mehdiyette de Mehdi, talebeleri ve eserleri ve faaliyeti olacak. Onun tamamına bir şahsı manevi denilebilir ama başında Mehdi olacak diyor üstad. Bakın, başka bir yerden okuyorum. Ta ahir zamanda, ta ileride ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri, Risale-i Nur'un asıl sahipleri, yani açıklıyor üstad, Hazreti Mehdi ve şakirtleri, talebeleri. Değil mi? Talebeleri var ve hocaları, yani Hazreti Mehdi var. Mehdi var ve talebeleri var. Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. Manevi şahıs zaten gelir diye bir şey olmaz. Yani bir, ancak bir kişi gelebilir. O daireyi genişlendirir ve o tohumlar sümbürlenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Mehdi ve talebeleri geldiğinde ben kabirde olacağım diyor üstad. Çok açık bir ifade. Dolayısıyla Hazreti Mehdi bir kişidir. Risale-i Nur talebesi kardeşlerimiz bunu en iyi bilen kişilerdir. Yani aslında bunu en iyi bilen kişilerdir. Bu şahsı manevi aldatmacası böyle parmakla sayılacak birkaç kişinin bazı o nurlu kişileri yönlendirmesinden kaynaklanan büyük bir yanılgı. Büyük bir yanılgı. Hemen ondan dönmeleri gerekiyor. Hocamız defalarca anlattı ve Bediüzzaman'ın kaynaklarından söylüyoruz ve Bediüzzaman'ın talebeleri de söylüyor. Mesela Seyit Salih hocamız, bize nasip oluyor, hocamızın vesilesiyle gidip görüşüyoruz, kendisinden istifade ediyoruz. Birebir üstattan duyduklarını söylüyor. Üstadın ağzından direkt konuşuyor ve kendisi 12 vekilden biridir. Üstadın kendi bıraktığı 12 vekilden, ki şu anda 6 kişisi yaşıyor. Mübarek o zatların, Sungur abi başta olmak üzere. Seyit Salih Özcan da üstadın çok yakın bir talebesi ve vekillerinden biri. Bediüzzaman'ın Mehdiyet'le ilgili görüşlerini, kendisinden duyduklarını, zaten risalelerde var, birebir anlatıyor. İnşallah onlardan bir kısım dinleyelim. Bakalım hocamız neler diyor inşallah.
Hazreti Mehdi diğer bütün mücedditler gibi bir şahıs mı olacaktır? Yoksa bazı kişilerin iddia ettiği gibi şahsı manevi midir?
Yok, bir şahıstır ve bu şahıs son zamanda gelecek Hazreti İsa, onun arkasında namaz kılacak.
Üstad Hazretleri de böyle
bir şey... Bediüzzaman'dan öğrendiğimi söylüyorum ben.
Kendisi ifade etti.
Evet, kendisi. Yani şahsı, manevi değil, şahıstır o.
İslam birliğini istemeli miyiz şu an Sayın Hocam?
Evet, istemeli. İslam aleminin Bizim bütün isteğimiz bu onlardır. İslam birliğini istememiz lazım. Kim istemiyor bunu?
Ve Üstad Hazretleri de olacağını ifade ediyor.
Hiç şüphe yok. Olacak. İslam birliği olacaktır. Hiç şüphe yok yani. Şüphe edersek olmaz yani.
O zaman Mehdi'nin vazifelerinden biri İslam birliğini kurmak.
Tahat İslam'ı kurmaktır, evet. Maşallah. Böyle olduğu için herkes ona tabi olacaktır o zaman.
Sayın Hocam, Üstad Hazretleri, Hazreti Mehdi'nin üç vazifesi siyaset dairesinde, saltanat dairesinde ve diyanet aleminde üç büyük vazifesi olacak diyor.
Evet, doğru.
Bu alim, bu üç vazifeyi biraz bize bahsedebilir misiniz? Evet. Siyaset, saltanat ve diyanet. Üstad Hazretleri daha önce gelen, geçmiş bir nevi Mehdilerde bu üç vazife birleşmemiştir.
Yok, bunlar diyor ki birer tane, bunlar kendi zamanlarında zamanın Mehdisi olabilirler ama onlar bir şey yaparlar. Ya alimdir, ya bilmem şeydir, ya sultandır, ya şöyledir, ya böyledir. Ama tek üç şeyi birleştiren Hazreti Mehdi olacak.
Ve ileride gelecek
o zaman. İleride gelecek odur. Onu bekliyor dedi, geleceğiz, göreceksin. Ben görmeyeceğim ama sen görüyorsun keçeli dedi, beni tokatladı.
Maşallah. Ve yine mektubatta ve Sikke-i Tasdik-i Gaybi'de Kur'an ahlakını tüm dünyaya yerleşik kılacağını Hazreti Mehdi'nin.
Evet, 40 sene.
Tüm insanları doğru yola sevk edeceğini söylüyor.
Doğru, 40 sene bir kere hiç alem-i İslam'ın en büyük saadet yılı olacağı için ve o orada kendisi imam da olduğu için hem de aynı zamanda reis olduğu için Hazreti Mehdi olacak. Arkasında şey dedi. Hazreti İsa da şey olacak yani. Tabi olacak.
Hadis-i şeriflerde onun imamı olarak geçiyor Hazreti
evet, İsa. Evet, imamı.
Maşallah. Hristiyan dünyasıyla ittifak yapacak.
Evet. Hristiyanlar, ruhani Hristiyanlar, onlar da İslamiyet'i tabi olacaklar.
Üstad Hazretleri size söylediği her şey çıktı değil mi bugüne
kadar? Evet, bak şimdi baştan söylüyorum. Şimdiye kadar Üstad'ın yanında kaldım, ne kadar kelime söylemişse hepsi çıktı.
Diyorum, kendileri de ifade ediyorlar. Yani üstattan büyük kimse olmasın, üstad hep en büyük kalsın düşüncesiyle, yani Hazreti Mehdi bir kişi gelir de o zaman üstadın değeri düşer mi endişesiyle.
Düşmez, niye düşsün? Niye düşsün? Üstad da o kadar pister olduğuna göre onu düşürmez ki yani. Büyük Mehdi gelirse üstad daha büyür.
Değil mi?
Hiç. Aciz değil yani, yanlış mı? Söyleyeyim ben, söyleyeyim de her gördüğümde söyleyeyim ya, demeyin ya. Biz Büyük Mehdi göreceğiz. Deccal gelecek.
Evet. Bak maşallah, yani hocamız gayet net bir şekilde üstadın söylediklerini bize aktarıyor ve doğruları bize gösteriyor. Şahıstır diyor. Yani ben bunu üstattan duydum diyor. Bu şahıstır. Hazreti Mehdi şahıstır. Şahs-ı manevi kim nereden çıkardı diyor. Böyle bir şey olmaz diyor. Bugün görüştük hocamızla. Yine Allah'ın izniyle bu yönde çok güzel şeyler söyledi. Bütün 12 vekil olan herkesin şahıs olarak Hazreti Mehdi'yi bildiğini söyledi. Mesela dün görüştüğümüzde Allah razı olsun, Mehdi'nin İstanbul'da gözükeceğini ve yakın zamanda Mehdi'yi göreceğimizi söyledi. Ve yerini söyledi. Bakın İstanbul'da olduğunu bizzat ağzından duyduk Allah'ın izniyle. Onu da seyredelim inşallah. O zaman Üstad Hazretleri diyor ki siz, Mehdi ve şakitleri Allah'ın izniyle gelir, ben de o sırada kabirde olacağım diyor.
Evet, kabirde olacağım. Dedi. Ben Mehdi'yi görmeyeceğim, sen göreceksin dedi. Keçeri de tokatladı beni. Ve bunun için bekliyoruz. Mehdi'yi göreceğiz inşallah. Hem de yakında göreceğiz.
İnşallah.
İnşallah. İstanbul'da göreceğiz inşallah.
Üstadın her söylediği çıktığına göre
tabii.
Bu söylediği de gerçekleşmiş olacak inşallah.
Tabii. Üstad zaten tarif ediyor. 1400 diyor, merkezi hilafet diyor, İstanbul'u. Yani çok açık söylüyor. Ve tarif etmiş. Yani çok tarif etmiş. Mesela örneğin demin hızlıca geçtik ama üstünde şunu duralım. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında. İşte şu anda. Savaşlar oluyor. Afganistan'da, Irak'ta milyonlarca insan öldürüldü. Yani bundan daha büyük fesat olur mu?
terör oluyor.
Şehit edildi.
Şehit edilenler var. Allah'ın izniyle Müslümanlar şehit edildi. Ülkemizde terör oluyor. Çocuklar öldürülüyor, değil mi? Büyük, yani büyük, en büyük fesat zamanı yaşanıyor. Elbette en büyük bir müçtehit, hem en büyük bir müceddit. Bakın Hazreti Mehdi'yi tarif ediyor, vasıflarını söylüyor. Birincisi en büyük bir müçtehit diyor. Yani içtihat eden anlamında. Bediüzzaman Hazretleri birincisi Şafii mezhebine tabiydi. Bu çok önemli. Yani mezhep mukallidiydi. Ehl-i sünnetteki dört mezhepten biri olan Şafii mezhebine tabiydi. Müçtehit değildi. Yani içtihat eden Şafii Hazretlerine uymuş bir tabiydi. Ama Mehdi mezhep imamı olacak. Yani mezhep imamı anlaşılması için tarif ediyorum. Aslında bütün mezhepler ona tabi olacak. Müçtehit yani içtihat eden kişi olacak. Kur'an'ın hükümlerine uyacak. Ama bütün mezhepler, onun devrinde mezhepler kaldırılıyor. Sadece asr-ı saadetteki gibi, dönemdeki gibi bir din yaşanıyor. Kur'an'a tabiyet oluyor. Ve Hazreti Mehdi'ye tabi olunuyor. Müçtehit, içtihat eden kişi oluyor. Dolayısıyla en büyük müçtehit oluyor. Mesela Üstad Hazretleri içtihat etmemiştir.
Evet.
Bir mezhep kurmamıştır. O kendisine o anlamda tabi olunmamıştır. O tabi olunmamıştır. Biz de öyleyiz. Biz de Hanefi mezhebine uyuyoruz inşallah. Bütün Müslümanlar o şekilde Türkiye'deki farklı farklı genelde Hanefi'dir. Şafi'dir doğu bölgemizdeki kardeşlerimiz. Maliki, Hanbeli olanlar da var değil mi? Afrika'da olan Müslüman kardeşlerimiz, diğerleri Orta Doğu olanlar. Hepsi bunların ehli sünnet çizgisinde ama hep mezhebe tabi oluruz. Ama Mehdi bir mezhebe tabi olmuyor. Bu çok önemli. Bu içtihat eden kişi oluyor. İnsanlar ona tabi oluyor. Dolayısıyla şu ana kadar böyle bir insan yok. Mezheplerden sonra böyle bir insan gelmemiş. Yani Mevlana Halit Hazretleri bir önceki müceddit mesela. O da ehli sünnet Hanefi mezhebinden. İnşallah Bediüzzaman Said Nursi 13. yüzyılın müceddidi. O da Şafii mezhebine uymuş. Mezheplere uyulmuş. Mehdi mezhep sahibi. Bütün mezhepler ona uyuyor.
Yani Kur'an mezhebi. Değil, evet. Kur'an aslına döndürecek.
Demin yani anlattığım gibi Kur'an evet mezhebi. Yani asr-ı saadetteki yaşanan, yani ona uyulması. Ben kelimelerle anlaşılması açısından öyle söylüyorum. O yüzden en büyük bir müçtehit çok önemli bir tarif. Hiç kimse öyle bir müçtehitlik yapmamış yüzyıllardan beri. Hep mücedditler, gelen her yüzyılda gelen mücedditler bir mezhebin imamına uymuşlar hükümlerde. Başka müçtehitlerin, eski müçtehitlere tabi olmuşlar. En büyük bir müceddit diyor. Mücedditler, hocamız anlatıyor hep, bu devirde de mücedditler oldu diyor. Mesela Üstad Hazretlerinden sonra Süleyman, aynı devirde Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri, günümüzde de Mahmut Hoca Efendi Hazretleri olur diyor. Mehmet Ali hocamız da olur diyor. Yani müceddit insanlar vardır ama en büyük bir müceddit, bütün mücedditlerin hepsinin üstündedir Hazreti Mehdi. Yani Üstad Hazretleri onu söylüyor. En büyüğü diyor. Yani gelmiş geçmiş mücedditlerin, mevcut olabilecek mücedditlerin en büyüğüdür. Allah'ın izniyle. Daha sonra Üstad hakim diyor Mehdi için. Hakim olacak. Yani adaleti sağlayan, dağıtan kişi olacak. Kutbu Azam diyor. Bakın sonra. Hem hakim, hem Mehdi, hem mürşit, hem Kutbu Azam. Kutbu Azam bütün Müslümanların dünyadaki, yani mesela Risale-i Nur talebesiyle kardeşimiz var, Nakşibendi kardeşlerimiz var, Süleymanlı kardeşlerimiz var. Yani dünyada da farklı meşrepte birçok Müslümanlar var. Dünyadaki bütün Müslümanların hepsinin kutbu. Hepsi ona tabi oluyor.
En büyük mürşitler.
Tabii. Çünkü her camia kendi manevi önderine tabi olur. Farklı farklı camiaların hepsinin kendi manevi önderi vardır. Ona tabi olurlar. O güzel, nurlu, mübarek insanlara. Ama Mehdi bütün onların hepsinin toplamının tabi olduğu kişidir. Hepsi birlikte ayrı ayrı farklı camiaların kutbudur o. En büyük mürşittir yani Allah'ın izniyle inşallah. O da Mehdi'de tecelli edecek. İnşallah Seyit Salih Özcan hocamız bizi çok bilgilendiriyor, Allah razı olsun. Risale-i Nurları demin çok önemli bir şey söyledi. Değeri düşmez üstadın dedi. Yani nur talebesi kardeşlerimizin en önemli endişesi. Ondan dolayı Hazreti Mehdi'ye karşı şey olamıyorlar. Bir kısmı işte böyle çok az bir kısmı tabii şahsı manevi diyor. Bir kısmı geldi geçti gibi bundan dolayı diyorlar. Üstada sevgi bu değil. Üstada tabiyet bu değil. Biz de canımız gibi seviyoruz Allah'ın izniyle Bediüzzaman Hazretleri'ni. Üstadın dediğine tam anlamak. Üstadın dediği teville tefsire muhtaç değil. Gayet açık bir şekilde söylüyor. O zat diyor. İleride gelecek diyor. İlkokul talebesi dahi bunları anlar. Dolayısıyla üstad ne dediyse ona uymak ve onu müjdelemek, beklemek. O yaptı, onun yaptığını yapmak. Nur talebesi kardeşlerimizin, abilerimizin üzerine düşen sorumluluk. Üstad ne yaptıysa onu yapmaktır. Madem o müjdeledi Mehdi'ye, onların da müjdelemesi, bizim de müjdelememiz gerekiyor. O yüzden Bediüzzaman Hazretleri'nin değerini en iyi anlayacak kişi Mehdi'dir. Çünkü Risale-i Nur'u bir kendine bir program yapacak diyor Üstad. Yani Mehdi Risale-i Nur'dan açacak. Risale-i Nur'dan ahir zamanla ilgili, Müslümanların ihtiyacı olan konularla ilgili, dönemin çözümleriyle ilgili konuları Risale-i Nur'dan alıntı yapacak. Onlarla ilgili açıklamalar yapacak. Bediüzzaman'a atfen birçok anlatımlar yapacak. Bunu güçlendirecek. Bir insan değer vermediği bir insanın eserlerini kendine kaynak olarak kullanır mı? Mümkün değil, değil mi? Sever, takdir eder, ona hayran olur ki onun eserlerini kaynak olarak kullanır. İşte Mehdi de Bediüzzaman'ın eserlerini kaynak olarak kullanacak. Demek ki çok değer verecek. Çok sevecek. Demek ki en çok Bediüzzaman'ı insanlara tanıtan, parlatan, sevdiren kişi Hazreti Mehdi olacak. Buna İnşallah. Adı gibi emin olabilirler Risale-i Nur talebesi kardeşlerimiz. Said Salih Özcan hocamız da aynı şeyi diyor. Niye değeri düşsün? Bilakis diyor onun değerini daha çok belli eder yani, diyor. Allah razı olsun.
Zaten üstad gerçek sahipleri diyor inşallah. Evet. Mehdi ve talebeleri için.
Evet. Başka Said Salih Özcan hocamız ne demiş onları da izleyelim inşallah. Bu hakikatten anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat Risale-i Nur'u bir programı olarak neşr ve tatbik edecek diyor.
Evet ben de üstadım. Mehdi gelirse ne vazifesi var? Dedi vazife Risale-i Nur'u bir program tahin ederek şeyde, tatbik edecek dedi bana. Üstad da bana aynı şeyi söyledi.
Şahsen size söyledi.
Evet bana da söyledi. Aynı şeyi söyledi.
Maşallah. O zaman demin dediğiniz gibi esas Hazreti Mehdi Bediüzzaman'ın büyüklüğünü ortaya çıkartacak.
Tabii. Doğrusu.
Risale-i Nur'u program yaptığına göre doğru. Esas en çok onun değerini bilen o olacak ve esas o herkesi sevdirecek Bediüzzaman.
Ben de o kanaatteyim. O kanaatim değişmemiştir yani. Ben hocaya da çok selam söyledim. Hizmetleri büyüktür. Gözlüğü bak. Kitabı da buradadır. Okuyorum bak burada.
Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa bu yüzyılda gelecek.
Evet, onun için okuyorum. Hoşuma gidiyor. Uzak tutmuyorum yanımda.
Allah razı olsun inşallah hocam. Eksik olmayın. Evet, Allah razı olsun. Gerçekten Seyyid Salih Özcan hocamız vazifeli bir insan. Allah'ın izniyle belli ahir zamanda günümüzde şunları ifade etmesi çok çok önemli. Yani Risale-i Nur talebesi kardeşlerimiz bu nasihatları çok iyi, önemli şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. Mutlaka ki değerlendirecektir. Mutlaka ki faydası oluyordur Allah'ın izniyle inşallah.
Tabii inşallah. Yani üstadın inşallah talebeleri, has talebeleri, en yakın talebeleri hayatta olmasaydı ki Allah uzun ömür versin inşallah. Hiçbir hayatta olmasaydı bile sadece Risale-i Nur'a bakan birisi hemen anlaşılıyor zaten yani ve yüzlerce sayfa anlatılmış. Tek bir yerde de geçmiyor. Evet. Üstad vurgulayarak, özellikle vurguluyor. Demek ki böyle bir şeyin olacağını bilerek, özellikle tekrarlayarak anlatıyor ve kendisi de o büyük kumandanın piştar bir neferi, öncü bir askeri olduğunu zannediyorum diyor. Yani zemin hazırladığını bildiriyor aslında çalışmalarıyla. Risale-i Nur'un gerçek sahibi Hazreti Mehdi ve talebeleridir diyor. Ben diyor Risale-i Nur'la da diyor yaptığım çalışmalarla zemin hazırlıyorum diyor. Asıl gerçek sahipleri geldiğinde inşallah. O zaman diyor tohumlar sümbürlenecektir diyor işte inşallah. O daireyi genişleteceklerdir ve İslam hakim olacak diyor inşallah. Ben de diyor kabrimden seyrederim diyor. Yani o dönemde vefat etmiş olacağını ve tabi burada ilimle verilmiş bir sır da var inşallah. Vefat ettikten sonraki bir dönemin gerçekleşeceğini ki birçok konuşmasında tarih de veriyor aslında. Yaptığı konuşmada mesela 100 sene sonra işaret ediyor. Bakıyorsunuz 2010 yılına denk geliyor. Cemalini görürler diyor. 1910 yılında yaptığı bir konuşmada, değil mi?
Tabii.
İnşallah. 100 sene sonra cemalini görecekler diyor. Yani 2010 yılında bu içinde bulunduğumuz yıl içerisinde Hazreti Mehdi'nin yüzünün insanlara görüleceğini anlatıyor.
Evet.
Hayatın geniş dairesi diyerek de o dönemde hocamız da açıklamıştı. İşte sadece bir devlet radyosu var. Geniş dairesiyle de kasıt burada. Özür dilerim. Televizyon kanallarının, radyoların, internetin, medyanın çok yaygın olduğu bir dönemi işaret ediyor. O dönemde de diyor yüzünü göreceksiniz diyor inşallah.
İnşallah.
Yani çok sayıda delil var tabii. Altı hocam da özetleyerek anlattı. Hocamız çok evet. detaylı olarak anlatıyor inşallah. O dönemde yaşadığımız dönem inşallah. Çok açık bir şekilde i̇nşallah. Görünüyor inşallah maşallah. Evet. Kur'an mucizelerinden
çok
devam
iyi
edelim
hocam,
inşallah. Senin var mı ekleyeceğin?
Yok hocam.
İnşallah. Kur'an'da Allah 1400 sene önce Allah'ın vahiyle peygamberimize vahyedilen Kur'an'da bilimsel mucizeler var. Yani o dönemde bilinmesine imkanı olmayan çok sayıda bilimsel mucize var. Tabii Kur'an bir bilim kitabı değil. Kur'an bir bilim kitabı değil ama bilimsel mucizeler var fakat bilimsel mucizelere de ihtiyaç yok. Yani Kur'an'a iman etmek için birisinin içinde bilimsel mucize olması gerekmiyor. Ama var, yüzlercesi var bunların. Kur'an mucizeleri kitabına bakarlarsa hocamızın yüzlerce Kur'an mucizesi olduğunu görürler. Allah'ın sözünün hak olduğunu gösteren çok sayıda delilden. Yani Kur'an'da tabi bilimsel mucizelerin dışında o kadar çok delil var ki mükemmel zaten Allah sözü oldu. Daha ilk okumaya başlanır başlanmaz hemen anlaşılıyor inşallah. Mucizeleri var. Bunlardan bazı örnekler verelim. Mesela gaybi bilgiler veriliyor. Yani o dönemde bilinmeyen, olmamış olan Kur'an'ın indiğinde bakın. Bunlardan bir tanesi, özür dilerim pardon yanlış gösterdim. Bunlardan bir tanesi Bizans'ın onu hazırlayayım ben inşallah. Demin tamam, hazırlamıştım inşallah. Ama yerini kaybettim. O zaman şöyle yapayım. Big Bang'den bahsedelim. Ki Kur'an'da geçiyor bu.
Çok iyi olur.
Önce ondan bahsedelim. Big Bang 14-15 milyar yıl önce bilimsel olarak kanıtlanmış olan kainatın, bütün evrenin, zamanın, maddenin ve mekanın yoktan var edildiği bir an. Bu bilimsel olarak bunun böyle olduğu kanıtlandı. Buna Big Bang yani büyük patlama ismi veriliyor ama bu bir patlama değil aslında çok dengeli, kontrollü Allah tarafından çok hassas bir yaratılış. Şimdi Allah bir ayette şöyle buyuruyor Kur'an'da. O gökleri ve yeri yoktan var edendir. Şeytandan Allah'a sığınırım. O gökleri ve yeri yoktan var edendir. Yani yokken var olduğunu, bütün göklerin, yerin yani evreni oluşturan bütün atomların, maddenin, zamanın ve mekanın olmadığı bir anda yaratıldığını anlatıyor bu ayet. Nitekim evren 15 milyar yıl önce Big Bang adı verilen büyük patlama ile sıfır hacme sahip bir noktadan yani yoktan var olmuştur. Şimdi sıfır hacim diyorlar ama sıfır hacim yokluk demektir tabii. Yoktan da bir şey ancak yaratılarak var olabilir. Modern fiziğin ortaya koyduğu bu büyük gerçek Kur'an'da 1400 sene önce bildiriliyor. Evet bakın şimdi bir başka ayette evrenin genişlemesini bildiriyor Allah. Yine Zariyat suresi 47. ayette Allah biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu bakın genişleticiyiz diyor Allah. Yani evrenin genişlediği 1930'lu yıllara kadar bilinmiyordu. 1929 yılında Edwin Hubble isimli Amerikalı bir astronom ilk defa dev mikroskopuyla bütün yıldızların, galaksilerin, gezegenlerin hepsinin birbirinden uzaklaştığını ortaya koydu. Teleskoplarda çünkü gelen ışığın rengi, tayfı kırmızıya kayıyorsa bütün gök cisimleri birbirinden uzaklaşıyor demektir. Sizden de uzaklaşıyor ama birbirinden de uzaklaşıyor demektir. Bunu gösterdi, kırmızıya kaydığını göstererek. Eğer ultraviyoleye doğru, mora doğru kaysaydı bize doğru geliyor olacaklardı, küçülüyor olacaktı evren. Baktı ki öyle değil ya da hiç bu spektrum olmasaydı, ikisi de olmasaydı durduklarını, sabit olarak durduklarını. Ama kırmızıya kaydığını göstererek açıldığını gösterdi. Bakın Kur'an'da 1400 sene önce kimse tarafından bilinmiyorken 1929 yılında olan bu bilimsel gerçek gösterilmiş oldu. Dolayısıyla Kur'an'ın da Allah sözü olduğunun bir kanıtı olmuş oluyor. Bakın şimdi yine Kur'an indiğinde gerçekleşmemiş bir olan bir olay, Allah'ın kaderle yarattığı bir olay bildiriliyor. Bir savaş bildiriliyor. Kur'an'da Bizans ordusunun galip olacağı. Bakın savaş daha gerçekleşmeden bildiriliyor. Şimdi onunla ilgili ayet okuyalım hep birlikte inşallah. Rum suresi 1 ve 4. ayetlerde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Elif, Lam, Mim. Rum orduları yenilgiye uğradı.
dünyanın en alçak yerinde. Ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. 3 ile 9 yıl içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. Ve o gün müminler sevineceklerdir. Şimdi bakın bu ayette birkaç tane gerçekleşen mucize var. Birincisi, Hristiyan olan Bizanslıların 613-614 yıllarında Persler karşısında çok ağır bir yenilgiye uğramasından yaklaşık 7 sene sonra, milattan sonra 627 civarında indirilmişti bu ayetler. 7 sene sonra indiriliyor savaştan. Bu savaştan sonra Bizans Kudüs'ü kaybetmişti. Ve bu yenilgiden sonra Bizans'ın yok olacağı düşünülüyor. Yani o dönemde öyle bir ağır mağlubiyet alıyorlar ki Bizans yok olacak diye düşünülüyor. Ancak ayette bildirildiği gibi Bizans ayette konumu da dünyanın en alçak yerinde diye bildiriyor ya Allah inşallah. Edna El Art Arapçası. Dünyanın en alçak yeri olarak bildirilen Lut Gölü yakınlarında 627 yılında gerçekleşen savaşta Persleri yenilgiye uğratıyor. Yani Allah daha bir savaş gerçekleşmeden, bakın, ne zaman olacağını, nerede olacağını ki dünyanın en alçak yeri olarak bildiriyor. Hakikaten bu gerçek yeni ortaya çıktı. Lut Gölü Havzası dünyanın deniz seviyesinden en alçak yeri. Bütün dünyanın ama. Yani kutuplar her yeri dahil ettiğiniz en alçak yeri Lut Gölü Havzası. Burada 3 ile 9 yıl içinde diyor, 7 yıl içinde savaşın sonucunu söylüyor Allah. Gerçekleşiyor Allah'ın dediği gibi. Çünkü Allah gaybı Allah bilir. Gayb demek yani daha bilinmeyen, görülmeyen. Yani gayb sadece geleceğe yönelik bir şey değil. Geçmişe yönelik olan olaylar da Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın yarattığı kaderde olduğu için Allah bilir. Yalnızca Allah bilir. Şimdi aslında bu konuya da değinelim. Çünkü Peygamber Efendimiz'in ahir zamana yönelik olarak bildirdiği mucizeler var. Bazı kimseler bu Kur'an'a ters olarak yaptığı açıklamalarla, cahilliklerinden, saflıklarından da olabilir, kasıtlı olarak yapanlar da olabilir, gaybı Allah'tan başkasının bilmediğini, dolayısıyla Hazreti Peygamber'in söylediği hadislerin haşa aslında Hazreti Peygamber'e ait olmadığını iddia etme gibi bir duruma düşüyorlar. Bakın Allah bunun böyle olmadığı Kur'an'da nasıl bildiriliyor? Gaybı Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğine dair ayetler var. Doğru. Allah şöyle buyuruyor Kur'an'da. De ki göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Onlar ne zaman dirileceklerini şuuruna varmıyorlar. Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Allah bilir diyor gaybı. Şeytanın Allah'a sırrım. Ama Allah bakın bunun istisnası olduğunu söylüyor. Allah'ın bildirdiğini gaybı dilediği zaman. O gaybı bilendir. Kendi gaybını, görülmez bilgi hazinesini kimseye açık tutmaz. Ancak, bakın ancak diyor Allah, elçileri, peygamberleri içinde razı olduğu seçtikleri kimseler başka. Kimdir o? Hazreti Muhammed. Başka peygamberlere de Allah gaybi bilgi verdiğini bildiriyor. Mesela Hazreti Yusuf'a, Hazreti İsa'ya bu şekilde. Başka bir ayette Allah sizi gayb üzerine muttali kılacak değildir. Ama Allah elçilerinden dilediğini seçer. Yani elçilerinin dilediği elçilerine gayb bilgisini verdiğini bildiriyor Allah. Nitekim bakın Kur'an'da zaten biraz önce gördüğümüz Kur'an mucizesi bunun bir örneği. Daha gerçekleşmemiş olan, olmamış olan bir savaşı, yani gayb bilgisini Allah Kur'an'da bildiriyor. Kur'an'da olan bir bilgi bu. Hakikaten bu ayetler indikten 7 yıl sonra aynısıyla gerçekleşiyor inşallah. Allah'ın söylediği gibi. Şimdi gerçekleşen ahir zaman alametleri de, bu 150'den fazla alamet ki bir kısmını saydık ki çok daha fazlası var. Yani binaların yükselmesi tarif ediliyor. Depremler çoğalacak diyor. Hakikaten bir bakıyorsunuz son 10-15 yıl içerisinde dünya tarihinde hiç olmadığı kadar çok deprem oluyor. Allah'ın alenen inkar edildiği Darwinizm ve materyalizm bütün dünyayı kaplamıştı. Yani Darwinizm Allah'a inkar eden bir sapkın felsefe, pagan dini ve materyalizm. Bunlar bütün dünyaya hakim olmuştu, ticariyet sistemleri. Dünyanın %99'una hakim olmuştu. Tarihte hiç olmadığı şekilde Allah inkar ediliyordu. Bunun gibi, bunlar gibi çok sayıda alameti Peygamberimiz Allah'ın vahyiyle 1400 sene öncesinden bildiriyor. Nitekim Allah gördük ayette. Gaybı Allah'tan başkası bilmez ama diyor, elçileri içinde seçtikleri hariç diyor Allah. Kur'an'da başka örneklerini de vermiş. Hazreti Yusuf yediklerini topladıklarını bildirdiğini söylüyor Hazreti Yusuf'un. Ayet şöyle şu şekilde inşallah. Dedi ki size rızık, Hazreti Yusuf için dedi ki size rızıklanacağınız bir yemek gelecek olsa ben mutlaka size daha gelmeden önce onun ne olduğunu haber veririm. Allah'ın dilemesiyle Allah'ın peygamberi olan elçisi olan Hazreti Yusuf bu gaybi bilgi Allah'ın vahiyle bildirebiliyor inşallah. Yine Kur'an'da
bilimsel mucizeler var. Bunlardan yine örnek verelim ki yüzlercesi var inşallah. Pardon. Evet. Kur'an'da bakın DNA ve genetik tarihinin başlangıcını işaret eden bilgi var inşallah. DNA, yani insanın genlerini taşıyan DNA, D, N ve H harflerinden oluşuyor. Deoksiribonükleik asit denen kimyasal bir açılımı var. Yani bu bir bilimsel deyim. DNA harflerinden oluşuyor. Ve bu ne zaman DNA ismi konuyor DNA'ya? 20. yüzyılda. Değil mi? İlk defa keşfedildiğinde 1940'lı yıllarda DNA ismi veriliyor. Canlılardaki genetik malzemenin kısaltma ifadesi. Genetik biliminin başlangıcı ise Mendel isimli bilim adamının 1865 yılındaki genetik yasalarına dayanıyor. Mendel ilk defa 1865 yılında ortaya atıyor genetik yasalarını. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe Kur'an'daki 18 numaralı Kehf suresinin bakın 65. ayetinde işaret ediliyor. Bakalım ayete. DNA harflerinin yani Arapça karşılığıyla dal, nun, elif Kur'an'da nerelerde yan yana geldiği incelendiğinde en fazla Kehf suresinin 65. ayetinde geçtiği görülüyor. Bakın bu harflerin en çok yan yana geldiği yer. Bu ayette DNA harfleri ardı ardına tam 3 defa yan yana yer almaktadır. Kur'an'ın başka hiçbir ayetinde DNA harfleri bu şekilde ardı arda ve çok sayıda geçmez. Bu harflerin yer aldığı ayet numarası ise 18. surenin 65. ayeti. Genetik biliminin başlangıcı biraz önce gördük 1865'tir. Ayette 3 defa tekrar vardır. Nerede? 18. surenin 65. ayetinde ikisi birlikte 1865 yapar. Kehf suresinde DNA 7 defa tekrarlanırken RNA'da DNA'nın kopyası Ra'nın elif 7 defa tekrarlanır. RNA molekülü de DNA gibi genetik yapıyı oluşturan diğer bir moleküldür. İşte nitekim Allah 20. yüzyılda keşfedilen insanlar tarafından ki o da Allah'ın ilhamıyla oluyor. 1400 sene önce bildirmiş Kur'an'ın Allah sözü olduğunu gösteren yüzlerce bilimsel mucizeden bir tanesi inşallah.
İnşallah. Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza çift 0.30'dan itibaren Adnan hocamızla beraber Mavi Karadeniz Radyo, Kaçkar TV, Kütahya Destan TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo ve Harun Yahya TV sitemizden devam edeceğiz.
Tekrarlıyorum, gece yarım saat sonra yarımda hocamızın katılımıyla Kaçkar TV'deyiz inşallah.